Hayırlı günler A9 izleyenleri. Ayrı zaman ve yaratış delileri programımıza hoş geldiniz. Bugün de Cihat Hocam ve Onur Hocam'la birlikteyiz inşallah.
İnşallah.
Güzel
i̇nşallah.
Konulardan bahsedeceğiz.
İnşallah. Bugün maddenin özünden bahsetmekle başlamak istiyorum inşallah. Atomdan. Çünkü atom bilimin ulaştığı ve maddenin en küçük boyutu olarak isimlendirdiği en küçük madde birimi. Değil mi atom? Bütün maddeler atomdan oluşuyor deniliyor. Atomu da oluşturan atom oldu parçacıklar var. Ama daha küçük bir organizasyon bunu bilimin söylediği son şekilde inşallah yok. Şimdi atomun hayret veren özellikleriyle ilgili bir sunumda başlayalım inşallah. Atomun hayret veren özellikleri. Şimdi bizim madde dediğimiz her şey atomlardan oluşuyor. Peki atom nelerden oluşuyor diye baktığımızda elektron, proton, nötron, atom altı parçacıklar yani kuarklardan oluşan bir organizasyon görüyoruz karşımızda. Bunlar var. Bunun daha küçük bir maddesi yok yani. Elektron ise yani bir çekirdek var atomda. Çekirdekte ne var? Proton ve nötronlar var şekilde gördüğünüz gibi. Çekirdeğin etrafında da çok güçlü bir nükleer kuvvetle çevresinde dönen elektronlar var. Elektron denen bu parçacıkların her birisi protonun 2000'de biri büyüklüğünde. Ve bundan dolayı kuantum teorisyenleri diyelim, kuantum veya kimyacıları, fizikçiler elektronun hacmini hesaplamıyorlar. Yani atomun içerisinde atomun bir mesela yüksek hacmi var. Bunun %99.9'u boşluk. Proton ve nötron var, çekirdeği oluşturuyor. Dolu dedikleri kısım bu. Elektron ise o kadar küçük bir parça ki hacmi hesaplanamayacak kadar küçük olduğu için hiç hesaba katmıyorlar onun varlığını hacim olarak. O zaten, kadar küçük bir parça.
Ya varlık dedikleri kısım bile zaten doğru düzgün yer kaplamıyor. Bir de elektron.
Evet.
Zaten hiç.
Ama ya baktığımızda muazzam bir enerji var. Yani elektronun sayısı protona eşit. Yani elektronun gücü protona eşit. Veya nötrona. Hani güç dengesine baktığımız zaman. Proton artı gücü temsil ediyor. Elektronla ne kadar varsa birebir ölçüde, protona eşdeğer ölçüde o kadar güç dengesi sağlanmış oluyor. Hayret verici. Yani 2000'de biri olmasına rağmen protonun güç olarak eşit. İnşallah. Ve onu ileriki slide'da da gösteririz. Devam edelim. Bir elektron atomun çevresinde, atomun çekirdeğinin çevresinde yani 2000 ila 100.000 kilometre arasında değişen hızlarla sürekli dönmekte. Yukarıdaki videoda da şu an izliyoruz. Yörüngesi hiç şaşmıyor bunun. 2000 ila 100.000 arasında tespit edilen kilometrelerde hızları var. Ve birbirlerine hiç çarpmıyorlar bu kadar hızla, bu kadar çok küçük bir alanda dönmelerine rağmen. Yine hayret verici bir özelliği. Ve bu istikrar ne biliyor musunuz? Tam 15 milyar yıldır ilk yaratıldığından beri, yani Big Bang'ten beri bu elektronlardan tek bir tanesi bile bir diğeriyle çarpışmamıştır ve hiçbir zaman da çarpışmaz. Yani canlılığın belki olmadığını, canlı olmadığını söylediğimiz artık en küçük şey artık onun, yani onun canlı olduğunu kimse söylemiyor. Hani biyolojide canlılar küçülüyor en son virüsler artık karşımıza çıkıyor. Virüsler canlı grubuna dahil edilmiyor mesela. Oysa ki atom, yani virüsün milyonlarca kezinde birisi inşallah ve onun içerisindeki biz bir organizasyondan bahsediyoruz. Değil mi? Mesela evrimciler diyor ki materyalist anlayışa göre canlılara bir şuur addediyorlar ve rastgelelikte biyolojik mekanizmaların kendi kendine bir araya gelip büyük organizasyonu canlılar oluşturduğunu iddia ediyorlar. Ama en başlangıcında bir canlı hücreden başlıyorlar. Çünkü canlı hücrenin varoluşunu açıklayamadıkları için başlangıcı oraya ayarlıyorlar. Ondan sonra evet. Da devam ediyorlar üzerine atmasyon şekilde kendi dayanaksız hipotezlerini oluşturmaya. Evet. Fakat atoma baktığımızda canlılık zaten atfedilmiyor. Cansız bir madde atom. Ama içerisinde muazzam bir organizasyon var. Muazzam bir düzen var. Düzen, Allah ayetlerde düzen ve uyumdan bahsediyor inşallah. Her yeri o şekilde yarattığını söylüyor. Ve uyumsuzluk arayan herkesin muhakkak umudunu kesmiş bir şekilde yorulacağını söylüyor. Çünkü bulan ve bulamayacağını söylüyor inşallah. Bu düzen ve uyum ilk başta bir kere zaten elektrondan başlıyor. Hiçbir hacmi dahi hesaplanamayacak kadar küçük ama çok büyük enerjisi olan, atomun çevresinde olağanüstü hızlarda dönen, atomun çekirdeğinin çevresinde elektronlar var. Çekirdeğinde ise proton ve nötron denilen parçacıklar var. Ve bunlar her nedense hiçbir zaman atomdan ayrılmıyorlar. Atomla birlikte müthiş uyumlu bir şekilde 15 milyar yıldır dönmeye devam ediyor. Bu enerjik santrali gibi, bu enerji yoğunluğu sürekli dönmeye devam ediyor. Maddenin en küçük birimi. Hayret verecek bir şey inşallah.
Maşallah.
Devam edelim. Elektronlar 7 farklı yörüngede dolaşırlar. Bazen sayıları 100'ü geçer ama asla birbirine çarpmazlar. Buradaki hassas konu bu. Videoda ışık dalgası üzerinde hareket eden elektronların ilk defa kaydedilmiş görüntüsü görülüyor. Burada elektronların gittiği yörüngelerin temsili olarak ışık dalgalarını görüyoruz. Yani 7 tane farklı yörüngesi oluyor. Bakın o ışık sayılarından belli. Şunu çekeyim. Ve bazen sayıları 100'ü geçer. Elektronların sayısı. 7 farklı yörüngede 100 elektron saniyede 100 bin kilometre hızla dönüyor. Asla birbirine çarpmıyor. Ne zamandan beri? 15 milyar yıldan beri. Bir de niye dönüyorsun yani? Ve dönerken ki kullandığı enerji niye bitmiyor? Bu enerjinin kaynağı ne? 15 milyar yıldır hangi enerjiyle bu ayakta duruyor? Hangi kaynak sürekli enerji sağlıyor? Çünkü bilim bize şunu gösteriyor. Enerjisiz hiçbir şey olmuyor. Değil mi? Yani elektriği çektiğin zaman duruyor bütün elektrikli cihazlar. Vücut gıdasız kaldığı zaman, enerjisi olmadığı zaman çalışmıyor, ölüyor. Değil mi? Veya bir düzen sağlanacaksa, bir sistem devam edecekse o sistemin enerjisi sürekli muhakkak verilmesi gerekiyor. Mesela beynimiz çok hassas bir organ. En hassas organ vücudumuzdaki. O yüzden beyindeki şekerin, gerekli elektriğin sürekli anlık olarak sağlanması gerekiyor. Kesinti olduğu an şoklar meydana geliyor. Canlı hayatı direkt tehlikeye giriyor mesela. Aynı şekilde elektrondaki düzende de enerjisinin sürekli verilmesi gerekiyor. Yani bir an için kesinti olup elektronları dur bir dinlendirelim gibi bir konu yok. Haddi zatında zaten yorulmuyorlar da. Yani dinlenmek ve yorulmak gibi bir kavram da yok. Görmek, duymak, hesap yapmak gibi bir durum da yok. Ama Allah'a ait olan gücün bir tecellisini biz görüyoruz. 15 milyar yıldır muazzam şekilde elektronlar atomun çevresinde sürekli dönüyorlar. Ve mesela sunumundaki slide da göstereyim. Orada anlatıyor çünkü. Dünya üzerinde gerçekleşen hiçbir darbe, çarpışma ya da patlama ne atomu, ne çekirdeğini, ne de elektronlarını yerinden oynatamaz. Atomun oluşturduğu canlı ölse de atom tabiri caizse yaşamaya devam eder. Dönmeye devam ediyor çünkü elektronlar. Yani ölüm dediğimiz hadisede maddi olarak bir değişiklik olmuyor atomda. Atom yine aynı, yani öldü dediğimiz canlı da onun atomları dinle duruyor. Ama ölüyor diyoruz mesela. Kanı akmıyor, evet. Artık, kalbi atmıyor, göz kapakları oynamıyor, değil mi? Konuşamıyor, nefes alamıyor. Öldü diyoruz ama atomlar aynen duruyor. Yani materyalist bakış açısıyla baktığında zaten ölüm yeteri kadar metafizik bir durum. Yani açıklanamayacak bir durum. Materyalist literatürle. Değil mi? Çünkü artık maddenin öbür boyutuna geçişin olduğunu gösteren bize bir şey. Atomum eğer, yani ölüm dediğimiz hadisede atomların yetersizliği, eksikliği gibi bir şey söz konusuysa atom yapısında hiçbir değişiklik olmuyor.
Mesela bitkisel hayatta oluyor hasta. Aylarca, belki yıllarca bitkisel hayatta kalıyor. Bütün fonksiyonları yerinde. Sinir sistemi acıya da uyaran verebiliyor hatta. Çalışıyor. Kalbi atıyor düzenli bir şekilde. Sinir sistemi çalışıyor. Böbrekleri çalışıyor. Bütün sistem ve bütün hücreleri hayatta, canlı, her şeyle. Ama uykuda. Ta ki bakıyorsunuz 3-4 sene sonra bir de bakıyorsunuz böyle pek çok vaka var. Bir anda uyanıveriyor. Gözlerini açabiliyor hasta. Yani hayatın, Allah'ın can vermesi apayrı bir şey.
Evet.
Ruhun varlığı tamamen metafizik bir gerçeklik. Ama gerçek, tıbbi bir gerçek aynı zamanda. Maşallah.
Evet, yani bu maşallah. Bize Allah'ın gücünü gösteren canlılığı ve ölümü sadece onun dilemesiyle var olduğunu, evet, bize gösteren en güzel delillerden bir tanesi inşallah.
İnşallah.
Yani materyalist, maddesel temelle dünya, hayat açıklanabilir bir şey değil inşallah. Allah'ın varlığıyla, değil mi, metafizik de diyebiliriz. Allah'ın varlığıyla her şey kanaatimiz geliyor, anlam kazanıyor. O zaman ha diyoruz, şimdi şimdi anladım diyoruz inşallah. Değil evet. mi? Çünkü Allah'ın yani oradaki gücün, oradaki varlığın sebebinin Allah olduğunu inşallah o şekilde anlıyoruz yani inşallah. Evet.
İnşallah. Geçtiğimiz günlerde Doktor Oktar Babuna ile beraber İsrail'i ziyaret ettik. Belki duymuşsunuzdur basından, medyadan. Sayın Adnan Oktar'ın temsilcileri olarak, sözcüleri olarak oradaydık. Ve İsrail devletinin İsrail halkıyla Musevi halkla Türk halkı arasında hiçbir problem olmadığı, geçici bir tansiyon, geçici bir gerilim olduğu, iki halk arasında binlerce yıl öncesine dayalı, sevgiye ve dostluğa dayalı bir barış ortamı aslında olduğunu bu ziyaretimizde bir kez daha canlandırma çabasıydı bu inşallah. Ve oradaki inanan Musevileri de ülkemize davet ettik. Bir basın toplantısı yapılması için Sayın Hocamızın önderliğinde, Sayın Adnan Oktar'ın yaptığı bu organizasyona katılmaları için davette bulunduk. İşte biliyorsunuz basında da yer aldı pek çok yerde. Özellikle İsrail basında çok geniş yer buldu bu. İşte Adnan Oktar'ın elçileri ülkemizde diye. İşte Ordu Radyosu bunu haber verdi. İsrail Ordu Radyosu. Çeşitli gazetelerde, Jerusalem Post başlığı olmak üzere, Misbaha adlı işte Musevi geleneklerine bağlılığıyla tanınan bir gazetede bunda yine çok detaylı olarak geniş yer verdi. Knesset'te görüşmelerimiz oldu. Onların biliyorsunuz meclisi, Büyük Millet Meclisi diye tanımlayabileceğiniz meclisi. Onun dışında işte meclis başkanıyla olsun, işte İçişleri Bakanı'yla ve onların en büyük dinin lideri olan, dünyada da yine en büyük Musevi lideri olarak tanınan baş ahamları ile görüşmemiz oldu. Onlar da başta İçişleri Bakanı olmak üzere, aynı zamanda kendisi Başbakan Yardımcısı, baş ahamla beraber Türkiye'ye bu davete icabet ettiler. Geleceklerine söz verdiler inşallah. Önümüzdeki günlerde bunun yankılarını tabii ki izleyicilerimiz de görecekler. Türkiye'de çok büyük yer bulacağına inanıyoruz. Çünkü bizim dostluğumuz, beraberliğimiz, Yahudi Musevi kardeşlerimiz olan dostluğumuz, beraberliğimiz binlerce yıl öncesine dayalı. Hazreti Musa bizim de peygamberimiz. Hazreti İsa bizim peygamberimiz olduğu gibi. Hazreti Yakup, Hazreti İbrahim, pek çok bunda hiçbir peygamberi ayırt etmediğimize dair Kur'an-ı Kerim'de hatta ayet var bu konuyla ilgili olarak. Bakın size şeye geçebilirsek, bu konuyla ilgili Sayın Hocamızın eserlerinden hazırlanmış bir web sitemiz de var. kitabehli.com, onu tanıtmak istiyorum. Müslümanlık, Hristiyanlık, Musevilik. Üç dinin inananları kardeşçe yaşamalı diye verilen bir mesaj var bu sitede. Sayın Adnan Oktar'ın kitap ehli ile görüşmeleri var. Bugüne kadar yapılmış olan, özellikle Sanhedrin hahamları diye bilinen, üst düzey hahamların davetiyle gerçekleşen çeşitli toplantılar var. Televizyon kanalında A9 TV'de yayınlanan röportajlar var. Bunları çok detaylı olarak merak edenler girip bu sitede hem sözlü, hem yazılı, hem görsel olarak inceleyip bilgi sahibi olabilirler. Bunlar neden çok önemli? Çünkü biliyorsunuz günümüzde Suni olarak ortaya çıkan bir gerilim var. Bu konunun ehemmiyetini bir kez daha ortaya koyan bir ortam olduğu açık. Neden? Çünkü bakıyorsunuz Kur'an, bizim kıstasımız nelerdir? Bizim bir topluluğa karşı olan davranışımızı belirleyen unsurlar neler olmalı? İnanan bir insan için başta Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamaları, yani sünneti, Peygamber Efendimiz'in sünneti. Bizim için kıstas bunlardır. Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Kitap ehli, yani Hristiyanlar ve Museviler için onlara saygılı davranmamız, sevgiyle yaklaşmamız, birlik, beraberlik içinde olmamız, aynı ülkede barış içinde yaşamamız bize emrediliyor. Bakın mesela ayet-i kerimede Ali İmran suresi 64. ayet, onu okuyayım. Şeytandan Allah'a sığınırım. De ki, ey kitap ehli, bizimle sizin aranızda müşterek olan bir kelimeye, tevhide gelin. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Ona hiçbir şey ortak koşmayalım ve Allah'ı bırakıp bir kısmımız diğer bir kısmımızı Rabler edinmeyelim. Eğer yüz çevirirlerse deyin ki şahit olun biz gerçekten Müslümanlarız. Demek ki Hristiyanları ve Musevileri, Müslümanlar ne yapıyorlar? Bir olan Allah'ın adıyla birlik olmaya çağırıyorlar. Beraber davranmaya çağırıyorlar. Neye karşı? Tabii ki dinsizliğe karşı, dinsizlik akımlarına karşı, ateizme karşı, işte Darwinizme karşı mücadele etmeye çağırıyorlar. Eğer bir düşman varsa, bir tek düşman var. O da dinin karşısındaki tek düşman olan ateizm, materyalizm ve onun sözde bilimsel temeli olan Darwinizm. Buna karşı ortak mücadele edilmesi gerekiyor. İnsanların, Musevilerin Hristiyanlarla, Hristiyanların Müslümanlarla, Müslümanların Musevilerle mücadelesi böyle bir şey söz konusu değil. Hep barış var, ittifak var, beraber hareket etme var. Bakın yine başka bir ayet-i kerime. Ali İmran Suresi 199. ayet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz kitap ehlinden Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilene, Allah'a derin saygı gösterenler olarak inananlar vardır. Bakın Kur'an-ı Kerim'e inananlar olduğunu söyleniyor. Onlar Allah'ın ayetlerine karşılık olarak az bir değeri satın almazlar. İşte bunların Rableri katında ecirleri vardır. Şüphesiz Allah hesabı çok çabuk görendir. Demek ki onlar hiçbir şekilde işte kitap ehli diye nitelendirmeleri gerekiyor. Ve inananlar oldukları söyleniyor bize Kur'an-ı Kerim'de.
Bir kısmında. Yani.
Bunun dışında bir tabirle yaklaşmak, bunun dışında bir isim kullanmak tamamen din dışı olmuş olur. Kur'an'a aykırı olmuş olur. İnşallah. Bu çok önemli. Bakın yine başka bir ayet-i kerime. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kitap ehlinden bir topluluk vardır ki gece vaktinde ayakta durup Allah'ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanırlar. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe iman eder, maruf olanı emreder, münker olanından sakındırır ve hayırlarda yarışırlar. İşte bunlar salih olanlardır. Onlar hayırdan ne yaparlarsa elbette ondan yoksun bırakılmazlar. Allah muttakileri bilendir. Bakın takva sahibi olan Musevileri olduğu, takva sahibi olan Hristiyanlar olduğu bize söyleniyor. Evet. Kur'an bize gaybden nasıl bilgiler veriyorsa o toplumun içinde de böyle inananlar olduğu yine aynı şekilde bize bilgi olarak veriyor.
Demek ki Allah'a iman çok çok önemli ve değerli. Evet. Değil mi? Burada mesela biraz insanlar mesela Kur'an'da bahsediliyor. Atalarının dinine uyma, onu yaşama, o adet gelenekleriyle hareket etme eğilimi oluyor insanlarda yanlış olarak. Mesela ehli kitaba inşallah davranışta Kur'an'ın bize gösterdiği yöntemden biz şunu anlıyoruz. En değerli olan şey Allah'a iman. Değil mi? İnşallah ehli kitapla bizim ortak olduğumuz en büyük konu aynı Allah'a inanmamız. Ama onlar tahrif edilmiş bir kutsal kitaba. Bir kısmı doğru olan ama bir kısmı...
Tevrat'ın yine büyük kısmı yine orijinali biliyorsunuz Sayın Adnan Oktar'ın hatta bir çalışması var, bir kitabı var o konuyla ilgili olarak. Tevrat'tan Öğütler diye. O konu çok güzel bir çalışma o da. Hatta izleyenlerimiz onu girip internette de indirebilirler ücretsiz olarak bilgisayarlarına ve okuyabilirler. Tamamen Kur'an'la mutabık olan pek çok kısmı var Tevrat'ın. Muharef olduğu tabii ki yıllar içinde değiştirilmiş olduğu ona bir şüphe yok. Tahrif edilmiş kısımları var ama tahrif edilmemiş olan kısımları da var. Ve Kur'an-ı Kerim'de onun bir nur olduğu, Tevrat'ın bir nur olduğu da bize iletiliyor. Demek ki onu da çok iyi okuyup çok iyi öğrenmemiz, bilgi sahibi olmamız gerekiyor.
Evet.
Ve Peygamber Efendimiz'in uygulamaları var. Bakın aynı zamanda yani Peygamber Efendimiz zamanında da yine Musevilik yine aynıydı. Bugünkü neyse yine o gün de aynısıydı. Yine Tevrat vardı. Yine İncil vardı. Ve bakın Peygamber Efendimiz'in Hristiyan olan İbni Haris bin Kab ve dindaşlarına yazdığı anlaşma metni var. Orada yaklaşım nasıl olduğunu görmek açısından bakın şöyle ifadeler var bu anlaşma metninde. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yazdırdığı metin bu. Şark'ta ve Garp'ta yaşayan tüm Hristiyanların dinleri, kiliseleri, canları, ırzları ve malları Allah'ın, peygamberin ve tüm müminlerin himayesindedir. Bakın çok önemli bir cümle bu. Himayesindedir. Neyler? Bir, dinleri. İki, kiliseleri, canları, ırzları, namusları ve malları. Hiçbir şekilde zarar gelmeyeceğine Peygamber Efendimiz söz veriyor, koruma altına alacağını burada belirtmiş oluyor. Himayesindedir diyor. Peygamberin ve tüm müminlerin himayesindedir. Çok hayati bir cümle bu bakın. Yani örnek almamız gerekiyor bunu bizim kendimize. Devam ediyor metin. Hristiyanlık dini üzere yaşayanlardan hiç kimse istemeden İslam'ı kabule zorlanmayacaktır. Hiç kimse istemeden İslam'ı kabule zorlanmayacak. Peygamber Efendimiz'in sözü. Hristiyanlardan birisi herhangi bir cinayete veya haksızlığa maruz kalırsa Müslümanlar ona yardım etmek zorundadırlar. Ne zaman yardım edeceklermiş? Herhangi bir cinayete veya haksızlığa maruz kalırsa. Demek adaleti ayakta tutmakla müminler burada ne yapıyorlar? Ön plana çıkıyorlar. Bu maddeleri yazdırdıktan sonra şöyle devam ediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kitap ehliyle en güzel olan bir tarzın dışında mücadele etmeyin. Ve deyin ki bize ve size indirilene iman ettik. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir. Ve biz ona teslim olmuşuz. Diye Ankebit suresi 46. ayetini okumuş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın o ayeti bir daha üzerinden geçelim. Kitap ehliyle en güzel olan bir tarzın dışında mücadele etmeyin. En kibar şekilde, en makul şekilde tartışma yok bakın. Şey yapmak, hiddetlenmek veya işte canına kastetmek, tehdit etmek, şantaj böyle şeyler söz konusu değil. Ve deyin ki bize ve size indirilene iman ettik. Kur'an-ı Kerim'e iman ediyoruz. İncil'e de, Tevrat'a da iman ediyoruz. Tabii tarif edilmemiş kısımlarına. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir ve biz ona teslim olmuşuz. Ve mümin olduğumuzu, Allah'a teslim olduğumuzu da hatırlatıyoruz. Dindar olduğumuzu hatırlatıyoruz onlara. Bakın başka örnekler de var Peygamber Efendimiz'in uygulamalarında. Bunlar bilinmesi çok önemli. Yani Türk topluluğu tarafından bilinmesi. Bugüne kadar Osmanlı nasıl adaletle hükmetti bu coğrafyaya? Onun temellerini öğrenmek açısından çok önemli. Bir politika gereği değildi bu. Osmanlı'nın da oradaki adaleti tesis etmesinin sebebi politika icabı değildi. İslam'a bağlılığından ötürüydü. İslam'a, Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimiz'in sünnetine bağlılığından ötürüydü. Bakın, Medine Anlaşması var. Şöyle ifade ediliyor. Beni Avf Yahudileri inananlarla birlikte bir ulus oluşturdular. Yahudilerin dini kendilerine, Müslümanların dini kendilerinedir hükmü var bu metinde. Müslümanların Yahudilerin geleneklerine ve inanışlarına gösterdikleri hoşgörünün temeli Peygamberimiz döneminde atılıyor. Hiç şüphesiz bakın bu tolerans Allah'ın Kur'an'da bildirdiği şeytandan Allah'a sınırım. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Kafirun suresi 6. ayet. Hükmünün en güzel bir tecellisi olarak yaşanmış bir gerçek. Burada tabii Allah affetsin ayetin üzerinden geçelim derken yani bir daha tekrarlayalım anlamında ifade etmek istemiştim orada. Bakın yine Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizin emrettiği ahlakın bir gereği olarak kitap ehline karşı yalnızca anlayış ve merhamet göstermekle kalmamış, İslam idaresi altındaki Yahudi ve Hristiyanların korunup kullanması gerektiğini sahabeye de öğretmiş. Bizzat Peygamber Efendimiz tarafından Edruh, Makna, Hayber, Necran ve Akabeli kitap ehline verilen beratlar var. Müslümanların kitap ehlinin can ve mal güvenliğini garanti altına aldıkları ve onlara inanç ve iadet özgürlüğü tanıdıklarını gösteriyor bu metinler. Peygamberimizin Necranlar ile yaptığı sözleşmede şu maddeler yer alıyor. Çok dikkat çekici maddeler bunlar. 1. Necranlıların ve mahiyetindekilerin canları, malları, dinleri, varları ve yokları, aileleri, kiliseleri ve sahip oldukları her şey Allah'ın ve Allah'ın peygamberinin güvencesi altına alınacaktır. Bakın başka dinleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güvencesi altında. Namusları, malları, her şey yine aynı şekilde. Başta dinleri olmak üzere. Hiçbir psikopos ya da keşiş kilisesinden ya da manastırından edilmeyecektir. Ve hiçbir papaz papazlık hayatını terk etmeye zorlanmayacaktır. Onlara hiçbir eza ya da aşağılanma yapılmayacaktır ve toprakları ordumuz tarafından işgal edilmeyecektir. Tamamen güvence veriliyor. Ve üçüncü madde, adalet isteyen adalet bulacaktır, ne zalim ne de zulüm bulunacaktır. Bakın ne kadar hayati şeyler. İşte bunlar bugün de örnek almamız gereken, kitap ehline, Hristiyanlara ve Musevilere yaklaşımımızda bizim davranışımızı şekillendirecek olan uygulamalar. Çok hayati uygulamalar. Sevgiyle yaklaşmak, barışla yaklaşmak, yatıştırıcı olmak, alevlendirici bir tartışmayı hiddetlendirici olmamak, hep yatıştırıcı olmak, sevgiyle, barışla ki Sayın Adnan Oktar hocamız da bunu şu şekilde ifade ediyor. barışı tesis etmek, uzun süre tesis etmek, uzun süre hakim kılmak ancak derin bir anlayışı, derin bir imanla mümkün olabileceğini söylüyor. Demek ki öncelikle bizim Kur'an'a dönmemiz gerekiyor ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamalarını, sünnetini öğrenmemiz gerekiyor başlıca. Ve Allah'tan korkan Müslümanlar tabii ki hep barışı ayakta tutarlar. Şeytanın özelliğidir kışkırtmak. Şeytan devamlı nifak, iki topluluk arasına, iki insan arasına nasıl oluyorsa, iki devlet arasına da yine aynı şekilde nifak sokabiliyor, kışkırtma yapabiliyor. Bunu hiçbir şekilde kulak asmamak şeytanın telkinlerine. Hep Kur'an'a esas almak gerekiyor inşallah. O yüzden sevgiyle, barışla, hoşgörüyle olabilecek bir şey barış ve çok da kolay, çok da güzel ortamlarda yaşanacak bir birliktelik olacağı yine hadis-i şeriflerde bildiriliyor. Hazreti Mehdi aleyhisselamın ve Hazreti İsa'nın birlikteliğiyle özellikle dünyada altın çağın yaşandığı dönemde ne insanlar arasında, ne topluluklar arasında, ne de dinler arasında hiçbir şekilde çatışma olmayacağı, tek bir insanın bile burnunun kanamayacağı, hep barış, huzur ve güvenlik ve bununla beraber gelecek olan zenginliğin yaşanacağı bir dönem haber veriliyor. İnşallah bu dönem çok yakın. Bu dönemin işaretleri ortaya çıktı. Aynı zamanda yaşadığımız bir gerçek, tarihi bir gerçek. Yaşanan alametler bunu gösteriyor. Ve böylesine bir barış ortamının, huzur ortamında yaşanacağı yine buradan anlaşılıyor. Çok rahat bir şekilde anlaşılıyor. İnşallah bunun tesis edilmesinde bütün müminlerin çabası gerekiyor. Barışı, huzur ve güvenlik ortamının yerleştirilmesi, yeryüzüne hakim olmasında. Sayın Adnan Oktar da bu çerçevede özellikle Musevi dindarları, başta yöneticileri olmak üzere Türkiye'ye davet etmiş bulunuyor. İnşallah burada çok güzel bir şekilde iki topluluk arasında barışın olduğu, sevginin ve güzel yaklaşımın olduğunu bütün insanla hep beraber göstereceğiz inşallah.
İnşallah. İnşallah. Şimdi hocamızın bazı bu ehli kitapla ilgili görüşmelerini eleştiren bazı kişiler oluyor. Bir de hani bunu din adına yapanlar oluyor. Çok enteresan bir şekilde. Yani bir kere hani samimi olmak gerekiyor. Gerçekten hani Kur'an'a iman ediyoruz diyorsak, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini yaşıyoruz diyorsak samimi olmak gerekiyor. Yani sırf mücadeleden kaçmak için, sırf tebliğden kaçmak için Kur'an'a aykırı, Peygamberimizin uygulamalarına aykırı iddialarda bulunuyorlar. Sırf yani kendilerince kurdukları hayatı yaşayabilmek için ve mücadele etmemek için, tebliğden uzak durmak için. Şimdi Cihat Hocam bayağı detaylı bir şekilde anlattın ayetleri ve işte Peygamberimizin uygulamalarıyla sallallahu aleyhi ve sellem. Net bir şekilde gözüküyor ki Müslümanlar her zaman ehli kitapla iç içe. Şimdi zaten Hazreti İsa'nın gelişine ehli sünnet olarak biz inanıyoruz değil mi? Ehli sünnet inancına göre Kur'an'da Hazreti İsa'nın geleceği yazıyor. Ayrıca hadislerde de geçiyor. Aynı zamanda Hazreti Mehdi'nin de geleceği hadislerde belirtiliyor. Kur'an'da da pek çok işari manada ayet var inşallah. Biz hadislerde şunu görüyoruz. Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi ehli kitapla iç içe zaten. Yani Hazreti İsa geldiği zaman Hazreti İsa sadece Müslümanlarla görüşmeyecek ki. Hem Hristiyanlarla görüşecek hem Yahudilerle, Musevilerle görüşecek Hazreti İsa. Şimdi bu Yahudilerle görüşülmez, ehli kitapla görüşülmez, hiçbir şekilde muhatap olmayız diyen zihniyet bir kere neye göre söylüyor bunu? Onu açıklaması lazım. Yani neye göre bunu söylüyor? Hangi ayete göre, hangi Peygamberimizin uygulamasına göre? Bir de Hazreti İsa ile Hazreti Mehdi geldiğinde de aynı şekilde böyle bir şeye karşı çıkma ihtimalleri var. Hazreti İsa'ya o zaman diyecekler ki neden ehli kitapla görüşüyorsun diyecekler o zaman. Aynı ekip onu demesi gerekiyor. Hatta Hazreti Mehdi geldiği zaman Hazreti Mehdi'yi İstanbul'a ziyarete gelen Yahudi ve Hristiyan alimleri olacağını bildiriyor Peygamberimiz. O zaman Hazreti Mehdi ile ehli kitap görüştüğü zaman onları da o zaman eleştirecek aynı ekip. Bir de biz şimdi bu ekibe baktığımız zaman samimi olmadıklarını görüyoruz. Çünkü cahilinden yapanları tenzih ederim tabii yine de. Bir bakıyoruz acayip eleştiriyor işte ehli kitapla görüşülür mü ondan sonra ayeti okuyayım ben. Onların iddia ettiği ayeti okuyayım. Açıklamasını da yapalım. Şeytan Allah'a sınırım. Ey iman edenler Yahudi ve Hristiyanları dostlar, veliler edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden onları kim dost edinirse kuşkusuz onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler toplumuna hidayet vermez buyuruyor Allah. Maide suresi 51. ayette. Burada bakın Maide suresi 51. ayette. Allah onları veli edinmeyin. Yani sözünü dinleyeceğiniz.
Arapçası veli. Orada dost diye geçen kelime.
Sözünü dinleyeceğiniz, onların emrine gireceğiniz bir konuma getirmeyin buyuruyor Allah. Veli ne demektir? Mesela veli toplantısı olur değil mi? Velini çağır derler.
Evet.
Veliyi neden çağırırlar? Veline hocam çocuğunuz şöyle şöyle şöyle yapsın der. Ondan sonra veli de gider çocuğuna böyle yapman gerekiyor der. Sözünü dinlediği bir rütbesi vardır veli.
Yönetici anlamında kullanılır.
Yönetici evet. Anlamındadır. Başka bir şey de olabilir, herhangi bir şey de olabilir. Ama sözü dinlenen kişi konumuna ehli kitabı getirmeyin buyuruyor Allah ayette. Bakın Maide suresi 51. ayette Allah bunu buyuruyor. Maide suresi 57. ayet. Yani tam 6 ayet sonra Allah biraz daha da detaylandırıyor bunu. Ey iman edenler sizden önce kendilerine kitap verilenlerden yani ehli kitaptan dininizi alay ve oyun konusu edinenleri ve kafirleri dostlar edinmeyin. Yani ehli kitaptan bir kısımda insanlar var ki demek ki Müslümanlarla alay ediyorlar kendilerince, kendi zayıf akıllarınca. Onları veliler edinmiyor Müslüman.
Bu son derece yönetici normal. Yönetici edinmiyorsun.
Yönetici yani. Edinmiyor. Bu son derece normal bir şey, doğal bir şey zaten. Hani bu enteresan bir durum değil. Ama biraz önce okuduğun ayetlere göre biz ehli kitapla evlenebiliyoruz, hanımlarıyla
yemeğini yiyebiliyoruz.
Evine gidin yemek yiyin diyor Allah.
Oturup yemeğini yiyebiliyorsun.
Onlar,
sohbet ediyorsun.
Evet, onlar bizim yanımıza geliyor. Biz yemeğimizi ikram evet. ediyoruz. Tek bir Allah inancına davet ediyoruz.
Evet.
Ondan sonra sürekli zaten irtibatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Geldikleri zaman acayip saygı gösteriyor. Kendi cübbesini seriyor altlarına ehli kitabın. Otursunlar muhabbet edelim diye.
Peygamber Efendimizin Mısırlı bir bakın Mısırlı bir Hristiyan olan Hazreti Mariye veya Meryem diye de ifade ediliyor bu.
Evet.
Mariye ile yapmış olduğu bir evlilik var. Bu da bu anlayışın bu karşılıklı hoş görünün.
Evet.
Kitap ehline dostane yaklaşmanın işte sevgi duyulabileceğini, en güzel şekilde dost edinebileceğini, dostluğun ötesinde evlenebileceğini, eş olarak alınabileceğini bir göstergesi.
Evet şimdi ona bir örnek verelim. Şimdi bu benim kendi şahit olduğum da bir olay aynı zamanda. Hani şey olarak anlatayım, genel bir şey olarak anlatayım. Şimdi bu Müslümanların ehli kitapla görüşmesini, işte birbirleriyle oturup yemek yemesi, ondan sonra Allah'ı anmasını eleştirenlere baktığımız zaman, benim net şahit olduğum bir olay bu. Bir bakıyoruz, mesela anne, baba, çocuk hepsi de diyor ki ehli kitapla nasıl görüşülür diyor. Ondan sonra bir bakıyoruz çocuk yurt dışına gidiyor. Yurt dışında Hristiyan bir tane bayan buluyor. Ondan sonra diyor ki annesine babasına telefon açıyor Türkiye'ye. Anne diyor ben böyle böyle bir kız beğendim. Türkiye'ye getireceğim sizle tanıştıracağım. İnşallah ben evlenmeyi düşünüyorum diyor. Evde güzel hazırlıklar oluyor. Ondan sonra işte yurt dışından Hristiyan gelin gelecek diye. Ondan sonra geldiği zaman sarılıyorlar öpüyorlar kızlarını. Yani kız adaylarını. Ondan sonra yemekler, sofralar kuruluyor. En güzel sözleri söylüyorlar. İşte en güzel yemekleri yapıyorlar. Ondan sonra haftalarca ağırlıyorlar evlerinde. Saygıda, sevgide kusur etmiyorlar. Her şey çok güzel. Şimdi aynı kişiler şey demiyor muydu? Yani biz mi yanlış duyduk? Ehli kitapla nasıl görüşülür demiyorlar mıydı? Aynı kişiler. Yani bu benim net şahit olduğum da bir olay. Canlı şahit olduğum da bir olay. Bir bakıyoruz böyle bir durum olduğu zaman Kur'an'a son derece uygun. Yani çünkü Kur'an'a göre zaten davet ederiz. Biz de kalırlar da yemeğimizi de yerler. Güzel sohbet muhabbet de ederiz. Ondan sonra Müslümanların nasıl dünyadaki Hristiyanların, Müslümanların, Musevilerin, dindar olanların ondan sonra nasıl kurtarılacağıyla ilgili, nasıl kurtulacağıyla ilgili sohbet de ederiz. Ama bir bakıyoruz. Hayır edilmez diyorlar. Sonra kendileri böyle bir durumla karşılaştığı zaman en güzel Kur'an'a uygun tavrı gösteriyorlar. Veyahut da şöyle bir şey oluyor. Şu örneği de verelim. Bir bakıyoruz. Bir baba diyor ki nasıl diyor ehli kitabı dost edinmeyin diye ayet var diyor. Nasıl görüşürsünüz diyor. Şimdi biraz önce açıkladık bunu tabii. Bakın şöyle de bir ayet var. Tövbe suresi 23. ayet. Şeytan Allah'a sanırım. Ey iman edenler eğer imana karşı inkarı sevip tercih ediyorlarsa babalarınızı ve kardeşlerinizi veliler edinmeyin. Sizden kim onları veli edinirse işte bunlar zulmeden kimselerdir. Şimdi inkar ediyorsa Allah ayette buyuruyor. Babası da olsa, kardeşi de olsa, çocuğu da olsa onu da kendisini söz dinleyeceği konumuna getirmiyor.
Yönetici konumuna getirmiyor.
Evet, veli konumuna getirmiyor. Evet. Bir bakıyoruz bunu söyleyen bir babaya. Çocuğu ateist. Gece gündüz peşinde. Yani O zaman böyle bir mantıkla yaklaşıyorsan, sen ehli kitaba yaklaştığın mantıkla, görüşmemen lazım çocuğunla. Veyahut da çocuğa bakıyoruz. İşte abisi, ablası, kız kardeşi, erkek kardeşi ateist. Gece gündüz peşinde, aynı evde de kalıyor. Sürekli muhabbet içerisinde. Hiçbir, yani garipsemiyor da bunu.
Gayet doğal görüyor.
Gayet doğal karşılıyor. Zaten de doğal yani. Böyle bir şeyi hani biz garip diye söylemiyoruz. Evet. Onların mantığınca eğer diyorlarsa ehli kitabı dost edinmeyin diye ayet var diye biz görüşmüyoruz diyorlarsa, babanız ateistse, inkarcıysa babanla da görüşmeyeceksin o zaman. Bu ayeti o şekilde algılıyorsan.
Evet,
ama doğru. İkisi de değil. Yani Allah ayette ehli kitabı, işte ondan sonra kafirleri kendinize yönetici olacak bir konuma getirmeyin buyuruyor. Görüşmeyin demiyor Allah. Görüşmezsek nasıl tebliğ yapacağız? Birbirimize tebliğ yapacağız o zaman. Ya zaten inanıyor yanımızdaki kişi. Allah'a inanıyor, Kur'an'a inanıyor. Yani inanmayan kişiye tebliğ yapılır zaten. İnanan kişiye sadece Allah'ı anarız karşılıklı. Dolayısıyla bu bir çarpık bir mantık olduğu ve tebliğden ve mücadeleden kaçmak için uydurulmuş bir safsata olduğu çok net belli. Yani bir iki dakika samimi düşünen insan çok net anlar. Dolayısıyla biz kafirle de görüşeceğiz. Onu yönetici edinmekle ne alakası var görüşmenin? Veli edinmekle ne alakası var? Siz birisiyle oturuyorsunuz. Ben şimdi Cihat Hocam seninle oturuyorum. Onur Hocam hepimiz birlikte. Birbirimizi biz yönetici mi edindik şimdi? Birbirimizi yani ben senin sözünü dinleyeceğim şey değil miyim? Veya da sen benim sözümü dinleyeceğin konumda mısın şu anda? Yani birbirimize biz emir yağdırmıyoruz ki. Biz sadece sohbet ediyoruz. Birbirimize tavsiyelerimiz olursa bu tavsiyeleri karşılıklı ederiz.
Bakın Maide suresi 5. ayette bu az önce bahsettiğimiz dostluğun, beraberliğin ne düzeyde olduğu bakın şu şekilde tarif edilmiş. Şeytandan Allah'a sığınırım.
Gerçi müminler birbirlerinin velileri, onu düzeltelim, yanlış anlaşılabilir. Müminler birbirlerinin sözünü dinler Allah'ın izniyle de. Hani böyle hiç tanımadığımız, hiç bilmediğimiz bir insan işte ateist olsa mesela sohbet ettik karşılıklı. Biz yemek yedik diye ben onun sözünü dinleyeceğim diye bir şey yok. Sadece fikir alışverişinde bulunuyoruz.
Evet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bugün size temiz olan şeyler helal kılındı. Kitap verilenlerin yemeği size helal. Bakın ne kadar önemli. Demek ki karşılıklı oturup yemek yiyebiliyoruz. Kitap verilenlerin yemeği size helal. Sizin de yemeğiniz onlara helaldir. Yemek ortamında yiyip içiliyor. Değil mi? Karşılıklı sohbet ediliyor. Yalnızca yemek yiyip konuşmadan kalkmak olur mu öyle bir şey? Zaten onun adı yemek olmaz. Demek ki sohbet muhabbet ortamı var. Müminlerden özgür ve iffetli kadınlar ile sizden önce kitap verilenlerden özgür ve iffetli kadınlar da bakın kitap ehlinden olan kadınlar, müminler nasıl ise mümin kadınlar, kitap ehlinden özgür ve iffetli kadınlar da namuslu, fuhuşta bulunmayan ve gizlice dostlar edinmemişler olarak onlara ücretlerini, mehirlerini ödediğiniz takdirde size helal kılındı. Demek ki hep bahsediyoruz, söylüyoruz. Kitap ehlinin namuslu, iffetli, fuhuşta bulunmayan kadınlar da eş olarak evlenilebiliyor bunlarla da. Açıkça Allah helal kıldığını söylüyor burada. Bakın müminlerden nasılsa kitap ehlinden de aynı şekilde, aynı seviyede olduğunu Allah burada ifade ediyor. Bakın sizden önce müminlerden özgür ve iffetli kadınlar ile sizden önce kendine kitap verilenlerden özgür ve iffetli kadınlar diye aynı cümlenin içinde bu şekilde zikredilmiş. Size helal kılındı. Kim imanı tanımayıp küfre saparsa elbette onun yaptığı boşa çıkmıştır. O ahirette hüsrana uğrayanlardandır. Bu kadar. Maide suresi 5.
Çok
ayet.
Çok net, evet.
Onun dışında yani bizim düşmanlık beslememiz gereken bu kafirdir, bu yok işte gavurdur böyle cümleler kesinlikle
yok.
İslam'ın Kur'an-ı Kerim'ine, Peygamber Efendimiz'in sünnetlerine aykırı.
Bir de ne elde edilecek ki onun sonunda? Yani o süper manasız bir şey. Olduğu çok belli yani. Böyle bir düşmanlığın sonucunda nasıl İslam'a faydalı bir şey çıkabilir? Yani bir insan bir dakika düşünse bulamaz yani. Saatlerce, günlerce düşünsün. Böyle bir tavırdan İslam'a nasıl bir fayda gelebilir? Yani zaten ayetlere aykırı, zaten orada konu bitiyor da Allah'ın izniyle. Hiçbir İslam'a faydası olmayan bir şey. Yani biz Müslümanlar olarak Allah'ın izniyle, bakın hocamız çok örnek tavırlar sergiliyor inşallah her konuda olduğu gibi. Ehli kitaba sevgi gösteriyor. Şimdi masonlar namaza başladı. Namaza başlayan masonlar var. Evet. Tapınak şövalyelerinden namaz kılan ve Kur'an'a olan hayranlıklarını belirten, hatta biz Müslüman olsak acaba ailemiz ne der diye böyle düşüncelere kapılan Masonlar tapınak şövalyeleri olmaya başladı. Şimdi siz tabii, kalkıp da
öyle söylüyorlar.
Evet, özel konuşmalarında söylüyorlar ve hani kim böyle bir tavrı daha önce gördü bu tarz kişilerde?
Onlar da ehli kitap sonuçta, değil mi?
Ehli kitap, evet. Yani böyle bir şeyin böyle bir sonuç veriyorsa eğer bir tebliğ metodu, bizim ona örnek almamız lazım. Zaten Kur'an'a baktığımızda bunu görüyoruz. Yani bu yeni çıkarılmış bir metot da değil. Peygamberimiz de böyle yapıyordu. Fazlasıyla sonuç aldı zaten Allah'ın dilemesiyle.
Bir de onlarla konuşulmasaydı onlar bu duruma da gelmeyecekti.
Evet.
Karşını alıp oturuyorsun, beraber sohbet ediyorsun, konuşuyorsun.
Evet,
gerçekleri, sevgi gösteriyorsun. Gerçekleri anlatıyorsun. Bunu yaparken de tabii ki düşmanca bir tavır yapmadan samimi bir ortamda bunu yapıyorsun.
Yani Kur'an'ın gösterdiği yol zaten hep böyle tebliğ yolu inşallah. Değil mi?
Evet.
Güzele, doğruya çağır. Onlara ortak bir tevhide inşallah çağırıyorsun.
Allah'ın birliğini.
Ve sonuçta Allah onlara da hidayet verirse inşallah, hidayet veriyor ve onların da İslam olduğunu inşallah görüyoruz ki aynı zamanda zaten bütün Hristiyanların ve Musevilerin, değil mi, dinlerin tamamının tek bir din olacağını inşallah göreceğiz. Kur'an-ı Kerim'in yolunda en nezaketli, medeni bir şekilde ve en böyle savaş, kavga, dövüş yani bir kenara, zaten en güzel bir tarzda ve medeni bir şekilde yemek yiyerek, evlenerek ve en güzel üslupla ağırlayarak, misafir ederek onları ortak bir tevhide çağırın çağrısı var. Kur'an'daki emir bu şekilde. Peygamber Efendimiz'in sünnetlerinde ve inşallah hadislerinde de yine aynı doğrultuda uygulamalar görüyoruz. Mesela Bediüzzaman Hazretleri de Risale'lerinde ehli kitaptan şöyle bahsetmiş. Malum ahir zamanda yaşıyoruz ve İslam birliği olacak. En büyük farz vazifesi İslam birliği inşallah, İttihat-ı İslam. Bunu yaparken diyor Bediüzzaman Hazretleri, bu vazife icra edilirken Müslüman olmayanlar emin olsunlar ki diyor. Bakın Müslüman olmayanlar, ehli kitaptan bahsediyor. Bu birliğimiz yani İttihat-ı İslam Birliği üç vasfa karşı çıkmaktır. Bu üç vasıf da Müslümanım diyen kendisine ama cahil, iki yüzlü ve münafıklık olan, hani cereyan-ı münafıka diye adlandırılan, münafıkane diye adlandırılan taife. Bu üç vasfa karşı çıkmaktır. Müslüman olmayana karşı hareketimiz iknadır diyor Bediüzzaman Hazretleri. Zira onların medeni biliriz. Ve İslamiyet'i sevgili ve yüce göstermektir diyor tarzımız. Değil mi? İnşallah bak Kur'an'da da, Kur'an'da inşallah Allah bu şekilde. Zaten hep böyle mütabık kelimeler görüyoruz. Hadislerde yine aynı uygulamaları görüyoruz. Bediüzzaman Hazretleri'nin eserlerinde de aynı sözler var. Demek ki ehli kitaba düşmanlığın zaten en başta Kur'an'da ve diğer hiçbir İslami kaynakta yeri yok zaten. İnşallah.
Evet,
zaten tabii. En doğrusu bu inşallah.
Bir evet. De şimdi şöyle düşünelim. Müslümanlığın özünde Müslümanlığı yaymak, tebliğ var. Çünkü şeytandan Allah'a sınırım iyiliği buyurup kötülükten meyeden bir topluluk bulunsun içinizden. İşte gerçekten kurtuluşa erenler bunlardır. Ayetindeki hükmüyle Allah'ın bize tarif ettiği tebliğ yapma gereği, müminin en büyük özelliği. İslam'ı yayacaksın, İslam'ı anlatacaksın. Nasıl anlatacaksın? Kavgayla, dövüşle mi anlatacaksın? Tabii ki en güzel bir şekilde anlatacaksın. Bir defa İslam'ı yaşayarak, yani barış ve güven ortamı olduğunu bir defa kendin göstermen gerekiyor. Nezaketinle, işte karşılıklı oturup kalkmanla, hitabetinle bunu zaten yapman gerekiyor. Bunu zaten yaşaman gerekiyor. Karşına alarak bunu yapman gerekiyor. Yoksa biz çok iyiyiz ama sen işte ben seni şu anda işte sevmiyorum, öyle bir şey olmaz ki. Yani zaten yani Müslüman olduktan sonra seni seveceğim, şimdi seni sevmiyorum. Böyle bir şey söz konusu değil.
Şu an düşmanız sen
evet,
falan
olmaz
gibi
böyle bir
şey. Anlatım olmaz.
Evet, yani öyle. Çok zaten Kur'an'ın özüne aykırı, Kur'an'ın ayetlerine aykırı. Peygamber Efendimiz'in sünnetine aykırı zaten böyle bir şey. Böyle bir şey olmadığını görüyoruz. Zaten akılın gereği zaten böyle yapmak gerekiyor.
Hazreti Musa'ya Allah, Firavun'a git ve nefsine yönelik etkileyici söz söyle diyor mesela evet. Ayette. Yani Hazreti Musa Firavun'a gidiyor. Bakın Firavun normal enaniyetten böyle artık delirmiş bir adam yani. Ona gidiyor Hazreti Musa ve nefsine yönelik etkileyici söz söylüyor. Yani şimdi bunu söyleyenlerin tabii şey artık o kadar belli ki mücadeleden kaçmak için bu tarz şeyler yaptıkları. Yani cahilinden yapanları yine tenzih ediyoruz da. Yani
evet,
bir bakıyoruz ayrı zamanda değiliz diyor.
Evet.
Ayrı zamanda değiliz. Dolayısıyla mücadele etmeyeceğiz. Ehli kitapla görüşmeyiz. Sonuç ne? Sana senle ilgili kısmı ne bunun? Dolayısıyla tebliğ yapmak zorunda değiliz ehli kitaba karşı. İşte bir bakıyoruz daha da abartıyorlar hatta. Normal Müslümanlar arasında da mesela Allah'ın anlatılması konusuna da bir bakıyoruz. İşte o da zorlamaya girer, o da anlatılmaz. E ne yapacağız? Herkes işine gücüne baksın. Tebliğ diye bir şey yok.
Sınırlarda olsun, kimse kimseyle görüşmesin, gelip gitmede olmasın.
Herkesin kendi içinde
komşuluk,
yaşasın.
Dostluk, barış ilişkisi de olmasın. Biz evet. Kendi içimizde, odamızda, evimizde kapıyı kilitleyip
nefsimize göre bir
böyle bir şey, böyle bir hayat mı var? İslam'da böyle bir şey yok.
Evet.
İslam devamlı sosyal olma, Müslüman devamlı yani. Gerçekleri anlatma, bütün insanlara ulaşma, yani ve adaleti tesis etme. Adaleti kendi şeyinize, kârınıza, kendi zararınıza bile olsa adaleti ayakta tutun diye Allah'ın emri var. Şeytan Allah'a sınırım. Böylesine bir ortam. Bu da karşılıklı toplumlar arası ilişkiler. Komşu ilişkileri, karşılıklı bireysel ilişkilerin en güzel seviyede olmasıyla ulaşabilecek bir şey inşallah.
Kısa bir aramız var şimdi, aradan sonra devam edelim inşallah. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz programımıza. İlk bölümde ehli kitaplı Müslümanlar arasındaki diyalogdan bahsettik. Diyalog demeyelim gerçi onu, yani muhabbetten bahsettik inşallah. Müslümanların ehli kitabı olan bakışı, onlarla sürekli irtibat halinde olması... Peygamberimizin zaten sünneti gereği bu şekilde olması gerekiyor ve Kur'an'a göre inşallah zaten bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi iman hakikatleriyle devam edelim. İnşallah güzel videolarımız var. Evet, kanguru pençesi bitkisi diye bir bitki var.
Polenlerini bir şerit halinde fırça benzeri bir yapıda üretir. Çiçekler başak benzeri sivri bir uç üzerinde yükselirler ve bitkinin,
şimdi, bitkinin şöyle bir özelliği var. Polenlerini çok enteresan bir şekilde yayıyor. Bakın şimdi kendi içinde güzel bir nektarı var. Nektarın olduğu bölüme kuş gagasını soktuğu zaman tam ensesine gelecek şekilde, bakın şuradaki püsküllü yapısı ensesine gelecek şekilde polenlerini ensesine bırakıyor. Şu anda ensesinde bunun çiçeğin polenleri var. Gidiyor başka bir yere, başka bir bitkine nektarını içeyim derken, bakın orada döllenme gerçekleşmiş oluyor. Ve bu şekilde bitki hayatını devam ettiriyor.
Evet, maşallah.
Bu çok enteresan bir şey bu. İnşallah. Çünkü bitkinin, kuşun sevdiği nektarın bilgisini bilmesi gerekiyor.
Evet.
Değil mi? Yani mesela bitkiye soruyorsunuz. Diyorsunuz ki sen bu kuşun neyi seveceğini, neden hoşlanacağını diyorsun. Nereden biliyorsun diyorsun. Bize ses çıkarmıyor, bir cevap veremiyor. Kendinden daha iyi haberi yok çünkü. Artı kuşun kafa yapısını bilmesi gerekiyor. Kafa yapısına özel bir tasarım yapmış olması gerekiyor. Ondan sonra özel püsküller koyması gerekiyor. O püsküllerin ensesine geleceğini biliyor olması gerekiyor. Kuş gagasını bir sokuyor nektarı almak için. Tam ense bölgesine polenlerini bırakıyor. Polenlerin de burada olması gerekiyor. Polenler burada olsa hiçbir işe yaramaz. Burada olsa hiçbir işe yaramaz. Veyahut da nektarın olduğu bölgede de olabilir polenler.
Ve bütün o yine çiçeklere gittiğinde hep aynı şekilde polenler birbirine karışmış oluyor.
Karışmış ve evet, şey döllenmiş oluyor.
Maşallah.
Yani burada biz çiçeği de, bu bitkiyi de, kuşu da Allah'ın yarattığını görüyoruz. Ne burada kademeli bir gelişim söz konusu, ne işte diyorlar ki bitki zamanla böyle bir şey geliştirdi diyorlar. Evet. Yani o kadar hikayevi bir anlatım ki, bitkinin kendinden haberi yok. Aklı gözü yok, şuuru yok, beyni yok, hiçbir şey yok. Evet. Bir şeyi geliştirme gibi bir şey yok. O zaman biz bitkiye verelim yani, böyle bir proje geliştireceğimiz zaman. Değil mi? Bitkileri işe alalım fabrikalarda. İşte bize şöyle bir proje geliştir diyelim. Bitkiye verelim bilgilerini. Hı-hı. Bitki bize proje geliştirsin. Ya böyle bir şey söz konusu değil. Milyonlarca senede geliştirdi diyorlar. Şimdi üreme sistemi olmayan bir bitki düşünün. Milyonlarca senede nasıl üreme sistemi geliştirebilir bu bitki? Milyonlarca sene ömrü mü var bu bitkinin? Zaten birkaç sene içerisinde, en fazla hadi bir sene ömür biçelim bitkiye. Bir sene içerisinde zaten kuruyup gidecek.
Evet.
Yani onun hayatını devam ettirebilmesi için hemen üreme sistemiyle birlikte yaratılması gerekiyor. O yetiyor mu? O da yetmiyor. Bir de o kuşun olması gerekiyor.
Evet.
O kuşun da o aynı dönemde aynı yerde yaratılmış olması gerekiyor. Çünkü mesela bazı bitkiler de arıları kullanıyor. Veya da kelebekleri kullanıyor. Farklı böcekleri kullanabiliyor. Hayatını devam ettirmek için. Oraya gelse mesela bir arı nektardan bir miktar almaya kalksa hiçbir işe yaramayacak. Değil mi? Arının ensesine yetişemeyeceği için o püsküller. Tam o kuşun olması gerekiyor. Ve bakıyoruz Allah'ın ayette bildirdiği gibi Allah kusursuzca var edendir buyuruyor ayette. Hepsine bakıyoruz, hepsi kusursuz. Milyonlarca sene önceki fosil kayıtlarına bakıyoruz, milimetrik olarak aynı. Tam olarak evet. aynı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bir anda bütün hepsinin Allah tarafından yaratıldığını evet. gösteriyor.
Şimdi canlılarda zaten dışarı dünyayla bağımsız bir yaşam kaynağı var. O da şu DNA'sı. Zaten ne olursa olsun dışarıda ister yanardağ patlasın, ister yani yoğun böyle sıcaklık olsun, ister soğuk kutup soğukları olsun. Ne olursa olsun canlının DNA'sında biz köklü bir değişiklik böyle görmüyoruz. Yani mutasyonlar mesela olduğu zaman canlı zaten ölüyor, hastalanıyor. Ama onun dışında oradaki böceğin, kuşun bütün o fizyolojik, anatomik yapısını belirleyen şey DNA'sı. O bitkinin üremesiyle ilgili olan sistemi belirleyen ve onun o anatomik dış şeklini belirleyen, nektarın kıvamını ve nerede olacağını belirleyen, ne kadar hassas bir yapıda olacağını belirleyen yine onun DNA'sı. Yani biz orada şunu görüyoruz. Bakın şimdi ekrana gösteriyorum. Bu insan DNA'sının bir şematize edilmiş hali. Şifreler görüyoruz. O her ikisi de böyle sayfalarca dolu. Bu 97 metrelik yüksekliğindeki kule insana ait. Ama mesela kuşunki daha az olabilir. Bitkininki daha fazla olabilir. Ama biz orada sayfalar dolusu işte böyle iki tane kulenin uyumunu görüyoruz. Biyoloji, genetik olarak bakıldığı zaman manzara böyle görünüyor.
Tek bir hücre içerisinde bir de bu kadar biliyoruz.
Evet. Yani bakıldığı zaman mesela bu kadar bir kulelik bir kule ile diğer başka bir kulenin muazzam derecede uyumlu olduğunu görüyoruz. Evet. Ve DNA protein sentezinin nesi kaynağı, onun kaynak kodu. Oradan kopyalanıyor ve protein oluşuyor. Ve canlının anatomik yapıları bu şekilde oluşmuş oluyor embriyolojik süreçte. Bu DNA zamanla değişebilen bir yapı mı? Buna genetiğin cevabı hayır. Tam ve eksiksiz baştan beri her canlı olması gerekiyor mu? Evet. DNA'nın canlıyı canlı yapan bütün özellikleri DNA'da kayıtlı mı? Evet. DNA'nın dış şekillerini mesela gösteren genler var. Gagasının şekli var. Gagasını açmak için gerekli kasların nerede olacağını bilgisi, enerjinin nereden geleceğini bilgisi, gözünün nerede olacağı, renginin nerede olacağı, göz kaslarının, ondan sonra sinir sisteminin nerede konuşlanacağı gibi gibi bütün mikron düzeyinde, yani milimetrenin milyonu, milimetrenin milyarda bir düzeyinde her amino asitin, her makromolekülün nerede olacağını bilgisi işte böyle kule gibi sayfalar dolusu şifreler halinde mevcut. Değişmeyen bilgi olduğuna göre ve şifre olarak bizim karşımızda o canlıyı canlı yapan kimlik karşımıza çıktığına göre ve bunların her ikisi de muazzam derecede bize uyum gösteriyor. Zaten haddi zatında bütün canlılar birbirisiyle hep böyle uyumlu bir ilişki içerisinde. Birbirine aykırı harekette bulunmuyor. Evet. O zaman biz bütün evet, bu
maşallah.
Evet uyumlu tabloya biz evet. Allah'ın yaratması diyoruz.
İnşallah.
Yani bu arada Emre Kılıç arkadaşımız da programımıza katıldı. Hoş geldin Emre.
Hoş bulduk.
Programımızda izleyenlerimiz de devamlı takip ediyorlar zaten. Allah'ın nasıl yarattığına dair delilleri bu şekilde gösteriyoruz. Bilim neyi gösteriyor bize? Yaratılışı gösteriyor. Evet. Bilim ne demek? Deney ve gözlem demek. Gözlem dedik. Az önce gördüğümüz örnek mesela bitkinin nasıl kendi polenleriyle türünü devam ettirmesi için hayati anda bir kuşu nasıl kullandığını görmüş oluyoruz orada. Bakın işte polenlerini başka çiçeklere gönderip onların işte spermleriyle nasıl dölleyip de yeni çiçeklerin aynı şekilde hayatını devam ettirmesini sağlamış olması bir şey yapabileceği bir şey değil. Allah'ın sonsuz ilmiyle nasıl yarattığının delili. DNA'nın varlığı zaten başlı başına en büyük iman hakikati. Bir yerde bir şeyin bilgisi varsa zaten orada tesadüften bahsetmek mümkün değil.
Evet.
Çünkü nasıl olayları, süreçleri nasıl gelişeceği, her adımda nasıl olması gerektiği, elemanların işte şeylerin, unsurların nasıl ona göre hareket edeceği, ona göre unsurların nasıl, protein diyelim o unsurlara da, proteinlerin nasıl üretilmiş ve hazır hale getirilmiş olması gerektiği, hepsinin bilgisi zaten orada duruyor. O işte apar 97 metre büyüklüğündeki o sayfalar dolusu bilgi. Bize neyi göstermiş oluyor? Ha, demek ki tesadüf yok. Bilgi var, bilgiye göre de an an bütün detayların nasıl yaratıldığı gerçeği var. Bir yerde bilgi varsa o bilgiyi yazan vardır, o bilgiyi bilen vardır. Ne çıkmış ortaya, ne çıkmış oluyor ortaya? Bilim bize neyi gösteriyor? her şeyi sonsuz bilgi sahibi Yüce Rabbimizin yarattığı gerçeği çıkmış ortaya. Tesadüf diye bir şey yok. Evrimcilerin öne sürdüğü işte kazara olaylar gerçekleşir ve sonunda işte bu mükemmel türlerin varlığı bu şekilde tek kazanın sonucudur iddiası, yalanı tamamen fos çıkmış oluyor. Evet. Bilimin karşısında deney ve gözlemler bize evrim teorisi, Darwinizm, ateizm, materyalizmin tamamen bir safsata olduğunu açık bir şekilde ortaya koyuyor.
Evet, evrimciler canlı ilkel doğa diyorlar onlar. Koşulları içerisinde ilkel doğada diye de bir şey yok. Kendiliğinden oluştuğunu iddia ediyorlar. İşte proteinler oluştu ilk başta diyorlar. Sonra proteinler birleşip hücre oluştu. Sonra hücre değişik geçirerek bize insana kadar geldi gibi bir iddiaları var. Fakat hiçbir aşamasında hiçbir delilleri olmadığını görüyoruz evrimcilerin. Yani tek bir proteinin oluşma ihtimali imkansız. Yani imkansız üstü imkansız. Çünkü sonsuz adet ihtimal var. Bu ihtimalleri doğada deneyecek bir mekanizma yok. Artı
böyle vakit
bir
de yok.
Vakit de yok. Aynı zamanda bir bakıyoruz sonsuz ihtimalde bir ihtimalin bir karşılığı yok. Yani imkansız. 10 üzeri 50'de bir ihtimali bile matematikte imkansız olarak gösterilir. Sonsuzda bir ihtimalden bahsediyoruz. Bir canlıyı, bir canlı türünü başka bir canlı türüne çeviren mekanizma yok. Her canlı türünü kendi içerisinde çeşitlenebileceği şekilde Allah bir mekanizma yaratmış varyasyon diye. Bunu gözlemliyoruz. Bir köpek mesela türü oluyor. İşte köpek cins farklı farklı cinslerde köpekler kendi içerisinde cinslere ayrılabiliyor. Farklı cinslerin çiftleşmesiyle yeni cinsler de oluşabiliyor. Fakat DNA'ya hiçbir zaman yeni bilgi eklenmiyor. Bunu şöyle bir örnekle açıklayabiliriz, yine değişik bir örnek verelim. Mesela böyle bir konuyla ilgili o konunun tümünü kapsayan kitaplar oluyor değil mi? Mesela 1000 sayfalık. Mesela fizikle ilgili, fizik baştan yani daha temel fizikten işte tüm detayına kadar bir bakıyoruz 1000 sayfalık bir fizik kitabı oluyor ama bütün konular var içerisinde. Ama aynı zamanda şöyle fizik kitapları da oluyor. Sadece bir konuda özelleşmiş fizik kitapları oluyor mesela. İşte sadece optikle ilgili bir kitap. O optikle ilgili kitabın bilgisi onun içerisinde var mı? Var. Bir bakıyoruz optikle ilgili bir kitap olabiliyor. Ondan sonra işte yer çekimiyle ilgili bir kitap olabiliyor ayrı ayrı. İşte bu bütün bilgilerin yer aldığı fizik kitabını bir canlı türünün DNA'sı olarak düşünebiliriz. Ama bir bakıyoruz farklı farklı cinsler oluşuyor kendi içerisinde. Belli bilgilerin bir arada olduğu, onun tamamının içerisinden belli bilgilerin, belli kısımdaki bilgilerin bir arada olduğu farklı farklı cinsler ortaya çıkıyor. Aynen varyasyonda bu şekildedir. Ve varyasyonda yeni bilgi eklenmez. Zaten başta bütün bilgi vardır. Bir türün DNA'sı. Bütün bilgiyi içerir. Ama onun içinden farklı farklı bölümlerin birleşerek yeni kitapçıklar olduğunu düşünelim. Yeni cinsler oluşabilir. Bu da DNA'nın içerisinde var olan bir mekanizma.
Buna varyasyon deniyor. Varyasyon yani çeşitlenme. Yeni bir tür asla ve asla meydana gelmiyor. Darwin işte hayvan pazarlarında dolaşırken işte ineklerin işte farklı sırların farklı çeşitlerinin oluşturulmasını görüyor da çeşitli çiftleştirme çalışmalarının neticesinde bir süre sonra işte sığırların yepyeni bir türe dönüşebileceği iddiasını öne sürüyor. Bunun işte köpeklerdeki farklı küçükten büyüğe doğru sıraladığımız zaman farklı pek çok çeşitleri var köpeklerin. Atların da yine aynı şekilde Midilli'den Arap atına, İngiliz atına varıncaya kadar. Bu aynı türün içindeki çeşitlenmeden başka hiçbir şey değil. Çeşitlenme demek varyasyon. Genetikte böyle ifade ediliyor. Bu daha sonra Mendel hemen 1863 yılında, 1859 yılında Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabı yayınlanmıştı. 4 sene sonra yaptığı çalışmaları Mendel zaten açıkladı ve genetik biliminin temellerini ortaya attı ve dedi ki Darwin'in iddiası yanlıştır dedi. Bunlar çeşitlenmedir. Hiçbir zaman çeşitlenmeler yeni bir türün varlığına sebep olmaz. Evet. Genetik bilgi sabittir. Genetik bilginin sınırları dahilinde bunu dev uçurumlar olarak tabir ediyordu Mendel. Bu uçurumları aşmak mümkün değildir. Bir tür ancak kendi içinde çiftleşebilir ve türünü devam ettirebilir. Zaten biliyorsunuz farklı türler arasındaki çiftleştirme hiçbir şekilde yeni bir türün varlığına sebep olmaz hiçbir şekilde. Bunu söyledi. Dedi ki yeni bir sığır türü elde etmek mümkün değildir. Atlar aynı şekilde, köpekler yine aynı şekilde. Bunlar varyasyondur, çeşitlenmedir ve asla ve asla yeni türler çeşitleme çalışmaları sonrasında oluşturulamaz. Böyle bir şey mümkün değildir dedi Mendel. Ve bu konuda bir makale de hazırladı hatta. Darwinizme karşı çıkışım diye bunu söyledi. Bugün de bu biliniyor. Varyasyon hiçbir şekilde yeni türlerin varlığına sebep olmaz. Neden? Çünkü evrim teorisinin iddiası ne? Yıllar içinde değil, binlerce yıl içinde değil, milyonlarca yıl içinde yavaş yavaş ne diyorlar? Türleşme oluyor diyorlar. Nasıl oluyormuş bu? Yeni bilginin eklenmesi gerekir bir defa bunun için. Bize böylesi bir mekanizma göstermeleri gerekiyor. Böyle bir mekanizma var mı? Yok böyle bir mekanizma. Doğal seleksiyon diyorlar. Doğal seleksiyon tamam var. Gözlem dahilinde var. Ama doğal seleksiyon yeni bir bilgi eklemiyor ki mevcut DNA'nın üzerine. DNA'yı geliştirici, daha iyi hale getirici, ona yeni bilgiler ekleyen bir mekanizma değil ki doğal seleksiyon. DNA ile
uzaktan yakından alakası yok zaten.
Evet. Ne yapıyor doğal seleksiyon? Tamam, sakatlar olabiliyor, işte güçsüzler olabiliyor bir hayvan topluluğu içinde. Onları elimine ediyor doğal seleksiyon. Yani doğal ayıklanma demek doğal seleksiyon. Onları ayıklıyor o toplumun içinden. Bu ister köpek topluluğu olsun, ister geyik sürüsü olsun, ister başka bir hayvan topluluğu olsun. Bu hiçbir şekilde onları daha iyi, daha yepyeni özellikler katıp da onları yeni bir türe dönüştürmüyor asla. Aynı şekilde mutasyonlar. Mutasyonlar bir mekanizma olarak evrimciler tarafından öne sürülür.
Mutasyon da girmez bu konuya ama herhalde.
Evet. Mutasyon ise bakıyoruz neymiş? DNA'yı geliştirici bir mekanizma değil ki.
Evet.
Mevcut DNA'nın işte o gördük 97 metre boyundaki o işte sayfalar dolusu bilgiyi. O bilgi bozucu, değiştirici bir mekanizma.
Kötü yönde.
Ultraviyole, evet. Kanserojenler, X-ray dediğimiz röntgen ışınları. Bunlar ne yapıyorlar? DNA'yı değiştiriyorlar. Tamam ama ona yeni bilgi eklemiyorlar ki. Evrim teorisinin iddiası, ihtiyacı bu. Yeni bilginin eklenmesi. Yeni bilgi ekleyen bir mekanizma yok ki doğada.
Evet.
Yalnızca bozucu var. Bozmakla neler oluyor zaten? Açıkça ortada. Bir gebeyi, mesela gebelerin film çekilen, röntgen çekilen yerlere girmesi yasaktır. Neden? Çünkü bebeğin kanser olmaması için. Organlarının eksik olmaması için. Ölümün olmaması için. Neymiş mutasyon? Ölüme sebep veriyor, kansere sebep oluyor, sakatlıklara sebep oluyor diye.
Hasta, kısır.
Bu zaten bilinen şeyler. Mutasyon hiçbir şekilde yepyeni organlar, yepyeni bilgi eklemiyor DNA'yı ve o yüzden. Bunlar bilinen gerçekler.
Ve peki, zaten, ha buyurun.
DNA'yı eklenen şeyler bu dünyada, bu evrende olmayıp da başka evrende olmadığına bunun bir garantisi var mı? Bence başka evrende bu DNA'ya yeni şeyler eklenmiş türler de olabileceğine ben inanıyorum mesela.
Şimdi inanmak tabii farz etmek derken buna bilimsel olarak ortaya koymak gerekiyor. Evet. Böylesine yani deneye ve gözleme dayalı. Biz yani bilimi kıstasalırız her zaman için.
Evet, onu araştırıyorlar zaten hala.
Genetik biliyorsun genetik mühendislik denen bir şey var. Neler yapılıyor? Laboratuvar ortamında dediğin doğru bir yere kadar. Ne yapılıyor? İşte mesela domates daha büyük domatesler üretilebiliyor. Çeşitli genler alıyor ve üzerine işlemler yapılarak insanların, bilim adamlarının özel çabasıyla ve teknolojik gelişmeler yardımıyla bu yapılıyor. Veya işte daha gelişmiş işte patlıcanlar, soğanlar vesaire bunlar üretilebiliyor.
Hormon.
Çeşitli hormon diye tabir edilen şeyler. Evet. Aslında genetik mühendisliğin çalışmanın neticesinde gerçekleştiriliyor. Bunlar güzel şeyler. İnsanların faydasında kullanılıyor. Gayet güzel. Evet. Ama bakın burada ne var? Bir defa akıllı bir girişim bu. Bunların hepsi bir girişim ve akıl gerektiren girişimler. Evrim teorisinin iddiası ne biliyor musun? Tesadüfen bütün her şey meydana geldi. Cansızlıktan cansız maddeler bir araya tesadüfen geldi ve bir proteini oluşturdu diyorlar.
Evet.
Hayır. Proteinin oluşması söz konusuydu tesadüfler sonucu. Protein bir defa en temeline indiğimizde genetik çalışmaları az önce bahsettin. Yani dünyanın neresinde, dünyada zaten yapılan şeyler. Kainatın başka bir yerinde bir medeniyet varsa da ve bunlar da aynı şekilde yapıyorlarsa yine evrim teorisi dahilinde değil. Ancak ve ancak bilinçli müdahaleyle olabileceğini sen de az önce söyledin,
evet,
değil mi?
Evet.
Tesadüf söylüyorlar. Evrimcilerin söylediği bütün bunlar tesadüfen oldu ve oluyor diyorlar. Tesadüf hiçbir şey yaratamaz. Tesadüf görme diye bir kavram ortada yokken gözü meydana getiremez. Koklama diye bir kavram hiç ortada yokken koklamayı yaratamaz tesadüf. Evet. Ve ancak sonsuz bilgi sahibi yüce bir varlığın kudretin iradesiyle ve yaratmasıyla bunlar gerçekleşebilir ve DNA'nın varlığı zaten bunu ortaya koyuyor. Biz bir defa fosil bilimine baktığımızda, paleontoloji biliyorsun fosil bilimi, canlıların yeryüzünde tam eksiksiz, kusursuz halleriyle bir araya, bir anda ortaya çıktıklarını görüyoruz. 350 milyona yakın fosil var. Hepsi bize neyi gösteriyor? Kambriyen döneminden 540 milyon yıl önce canlı türlerlik olarak ortaya çıkmaya başlamış fosil örnekler var. Bize neyi gösteriyor? Bir işte salyangozun ya da bir solucan, bugün neyse yine aynı şekilde o dönemde de aynı haliyle ortaya çıktığını gösteriyor. Balıkların bugünkü eksiksiz ve kusursuz halleri nasıl varlarsa o gün de bir anda ortaya çıktıklarını gösteriyor. Türlerin birbirinden bağımsız olarak ortaya çıktıklarını ve bugüne kadar hiç değişmeden günümüze kadar ulaştıklarını, yani bir değişim, dönüşüm, erim süreci geçirmeden günümüze kadar ulaştıklarını bize gösteriyor. Evet. Paleontoloji fosil bilimi.
İlk evet. Mesela ilk çağın fosilini şimdi ekranda gösteriyoruz. Evet. Bu 3,5 milyar yıllık Leptolingmia cinsine ait bir siyanobakteriye, yani bir bakteri.
Alk.
Evet. Bunun yosun mesela bakıyorsun. 3,5 milyar yaşında ilk yaşama başlamış olan ilk canlı kalıntısı bu. Şimdi daha eski kayalar da var, kayaçlar da var. Dünyanın yaşının 4,3 milyar yıl olduğunu söylüyor coğrafyacılar. O katmanlara kadar zaten her yer, dünyanın her yerinde Darwin iddiasından sonra şantiye alanı gibi her yerde fosil arandı. Hı. Ama arandı, gelinen en son kesin sonuç bu. Ne var? Karşımızda duruyor. Sol tarafta ne var? 3,5 milyar yıl öncesi var. Sağ tarafta ne var? Günümüz var. Bakıyoruz. Sol tarafta yaşamış, 3,5 milyar yıl önce yaşamış bir organizmanın fosilini görüyoruz. Evet. Morfolojik, yani dış görünüm açısından sağdakinden hiçbir farkı yok.
Birebir.
Leptolingmia isimli bakteriye ait canlıyla birebir uyumlu. Şimdiki detay ise çok daha şaşırtıcı. Leptolingmia cinsinin, bak buradaki bir Nature makalesi, bu ünlü bir bilim dergisinin makalesi. Leptolingmia'nın hem nitrojen fiksasyonu hem de fotosentez yapan siyanobakteri türüne, cinsine ait olduğunu gösteren bir makale. Bu da aynı bölgede, yani Avustralya'nın Batı Avustralya'da Apex Chart isimli yerde bulunan 3,5 milyar yıllık diğer bakteri örneklerini de görüyoruz. Evet. Yani yaşam 3,5 milyar yıl önce var. Günümüzde yaşayan siyanobakterilerin,
yani bugünkü kusursuz mükemmel evet, halleriyle dış, önemli
evet,
olan bu.
Evet, dış görünüşlerini görüyoruz. Günümüzdeki yaşayan hallerini.
Yani ilkelden gelişmişe doğru bir süreç yok. Fosil bilim bize bunu gösteriyor. Bak, yosun hücresi o zaman da 3,5 milyar yıl önce de yine fotosentez yapıyor. Ve bütün atmosferdeki oksijenin bugün bilinen ölçümlere göre %60'ını işte bu arkler sağlıyorlar. Mavi yeşil arkler evet, oluşturuyorlar.
Evet.
Yani ormanlar çok daha küçük bir kısmını oksijen olarak atmosfere salırken bunlar bakın 3,5 milyar yıl önceden zaten fotosentezi en mükemmel halde zaten yapıyorlar. Ne demek bu biliyor musun? İlkelden gelişmişe doğru bir süreç yok. Allah bir anda eksiksiz kusursuz bir evet, şekilde ortaya çıkıyorsa bir canlı, o Allah'ın yaratmasıdır. Bu anlama gelir.
Bak evet. Siyanobakteriler ne yapıyor? Bak onu gösterelim. Bu üç tane çok ana görevi yapıyorlar. Canlılığın temelini teşkil eden üç ana görev. Bunlar olmazsa canlılar yaşayamıyor. Mesela biri fotosentez. Fotosentez, programın başında anlattığımız gibi hacmi hesaplanamayan atomun içindeki elektronu kullanarak, ondaki enerjiyi soğurarak enerji üreten nükleer bir işlem. Işık enerjisi kullanarak elektrondaki enerji kullanılıyor, soğuruluyor. Fotosentez günümüzdeki laboratuvarlarda hem sıfırdan yapılamamakta, yani bugün geliştiğimiz teknolojide evet, fotosentez benzeri mekanizma yapamıyor. Bir tarafa daha o ışık sistemlerinde nasıl ışıktaki o fotonun enerjisini soğurduğuna ait birkaç tane daha adım da aydınlatılamamış durumda. Daha devam ediyor o küçücük bakteri 3,5 milyar yıl önce. Azot fikse ediyor. Bu ne demek biliyor musun? Bitkilerin kullanacağı, bitkiler azotsuz yaşayamıyor. Diğer evet. Canlılar da öyle. Fakat azotu atmosferden direkt alamıyor. Atmosferin %78 azot. Fakat o azot, eğer bu azot bakteriler tarafından bitkinin kullanılacağı forma dönüştürülmezse o zaman bitki azot alamıyor. Yani yaşayamıyor demek. Bitki yaşayamazsa canlılık da olmaz. İşte onu sağlıyor bu. Ve bunun içinde bir enzim kullanıyor. Aynı enzim bugün laboratuvar ortamlarında yapılamıyor. Sanayide bu işlemi suni olarak yaptıklarında normalden 400 santigrat derece, bak normalde oda sıcaklığında yapılıyor. 400 santigrat derece ısı ve 250-300 kat daha fazla atmosfer basıncı gerekiyor. Bütün bu işlemleri kendi bünyesinde yaptığı için siyanobakteriler en gelişmiş tek hücreli canlı ünvanını alıyorlar. Çünkü kendi içerisinde özel bir alan oluşturuyor. Oraya havayı almıyor içeriye, oksijeni. Antioksi, yani anaerob bir ortam oluşturuyor kendi içerisinde. Normal kendisi oksijenle besleniyor. Ama o bölümü özel tutuyor bakteri kendi içerisinde. Ve oradan nitrojene fiksasyon yapıp bitkilere nitrojen veriyor. Evet. Ve bu sayede hem kendisi oksijenle beslenmiş oluyor, hem de bitkinin azotunu karşılamış oluyor. Ve bunu 3,5 milyar yıl önce yapıyor. Evet. Maşallah. Yani hem oksijen üretiyor, hem de canlıların yaşayacağı azotu üretmiş oluyor. Bütün canlıla zemin teşkil etmiş oluyor maşallah.
Her şeyin bir sebebi var yani ya, mutlaka.
Tabii. Şimdi yani mesela şöyle düşünelim, çok basit düşünelim. Bir çocuk gibi düşünelim. Yani hiçbir fizik bilgisi, kimya bilgisi, ilkokul eğitimi bile almamış bir çocuk gibi düşünelim kendimizi ilk dünyaya geldiğimiz halimizde. Sahilde yürüyoruz diyelim. Sahilde işte dalgaların kumsala vurduğu bir ortam düşünelim. Güneş var, rüzgar var vesaire. Orada kumsal üzerinde ne tip şekillere rastlayabiliriz? Doğal etkenlerle tesadüfen oluşabileceğini farz ettiğimiz şeyler. Çeşitli S şekilleri oluşabilir.
Dalga şekilleri.
Evet, dalganın kumsalda bıraktığı izler. Çeşitli işte S harfine benzeyebilir. İşte belki C harfine benzeyebilir. Böyle şekiller oluşabilir. Çeşitli tümsekler, çukurlar vesaire. Ama bir de baktık ki böyle karşımıza bir anda böyle bir şey, kumdan bir kale çıksa. Kumdan kalenin işte kuleleri var, işte çeşitli pencereleri var, gözetleme kuleleri var, işte etrafına kazılmış bir hendek olsun, bir köprüsü olsun o kumdan kaleye geçişi sağlayan, böylesine bir şey, şekli şeması olsun, amaca hizmet edecek böyle parçaları, detayları olsun. Orada birisi de gelsin desin ki, bu kumdan kale dalgaların, rüzgarın ve işte şimşeklerin etkisiyle tesadüfen oluştu dese, biz ne düşünürüz?
İmkansız.
Bu kişinin aklı hakkında. Deriz ki herhalde şüphe aklından diyoruz, zoru var, evet, deriz. Çünkü belli ki bu kumdan kaleyi 3-5 çocuk herhalde bir araya geldi, yaptılar. Hani güzellik olsun diye bir çalışma yapmışlar. Ama bilincin, şuurun ürünü olduğu açıktır. Değil mi? Şüphe, şüphe götürmez bu.
Evet.
Yani tesadüfen dalgaların bunu yapamayacağı ortada. Çünkü burada bir amaç var. Bu amaca yönelik olarak bir tasarım var. Ve ona yönelik olarak çıkmış olan bir ürün var. Akıl ürünü çünkü. İşte evrimciler de hücrenin içindeki komplekslik mesela bu kumdan kaleden çok daha öte bir şey. Hücrenin içinde bakın daha da yani tek bir hücreden bahsediyoruz. Senin vücudunda 100 trilyon hücre var. Saysan ömrün yetmez. Yani 1, 2, 3, 4, 5 diye, evet, saniyede bir iki taneyi saymış olsan 1, 2, 3, 4 hızlı hızlı saysan bile ömrün yetmiyor. 80 sene geçmesi gerekiyor hücrelerini saymak için. Tek bir hücrenin içindeki kompleksliğe girdiğimizde bu kumdan kaleden çok daha öte bir şey. Çünkü içinde çekirdek var, çekirdeğin içinde DNA var. Korunan bir ortam, DNA bilgi korunsun diye. Sitoplazmaya giriyor, sitoplazmada mitokondri var, endoplazmik retikulum var, kofullar var, lizozimler var. Ve bunların bütün ötesinde o bütün bu ortamı kontrollü bir şekilde pH'sını, asitlik derecesini muhafaza etmek üzere bir hücre membranı var, zarı var.
Evet.
İçeriye girenin ne olduğunu, ne çıkanın ne olması gerektiğini bilinçli olarak kontrol eden bir hücre zarı var. Üzerindeki yerleştirilmiş olan proteinlerle kontrol, evet, eden. Hücre nasıl tarif ediliyor biliyor musun bu komplekslik seviyesi? Bir şehrin kompleksliğinden çok daha öte bir komplekslik diye tarif ediliyor. Neden? Çünkü deniyor ki endoplazmik retikulum işte içindeki yollarıyla bir şehrin yollarından çok daha öte deniyor. O çekirdek işte bir bilgisayardan çok daha öte bir bilgi muhtevası var, içeriği var. İşte enerji santralleri, mitokondriler, bugün dünya üzerinde işte yüzlerce nükleer santral varken mitokondrinin içindeki o kompleksliği zaten yapamıyoruz henüz. Çünkü niye? Hücrenin içinde binlerce nükleer santral var, tek, evet, bir hücrenin içinde. Bu haliyle bir hücrenin kompleksliği bir şehrin kompleksliğinden çok daha öte. Ve tesadüfen olmasını öne sürmek çok büyük saçmalamaktır söylüyor. Bunu evrimci olarak bilinen mesela Douglas Futuyma bunu söylüyor. Bir şey söylüyor bunu. Stephen Jay Gould bunu söylüyor. Evrimcilerin önde gelenlerinden. Bu kompleksliği bu şekilde ifade ediyorlar.
Evet.
Maşallah.
Şimdi o hücrenin içerisindeki videoyu gösterelim bakın. Bir kere hücrenin içerisine girmek için neye geçmemiz gerekiyor? Burada seçici geçirgen, yani şuur addedilebilecek hücrenin içerisine hangi madde işine yarıyor, hangi maddenin girmesi gerekli, hangi madde girmemesi gerekli. Evet. Bunu seçen özel bir zar sistemi var. Şurada gördüğümüz gibi. Bunu da yine hücrenin içerisinde gömülü olan proteinler sayesinde yapabiliyor. Hücrenin içerisine girdiğimiz zaman ise çok çok uzun birbirine sütunlarla tutturulmuş bir hücre iskeleti, hücre içi yollar. Bu yolların her birinin de bitolasın, her birinin yapı taşının biraz sonra göreceğiz. Aktin filamentleri ve mikrotübüller denen bu yapıların her bir parçasının birer ayrı protein olduğunu görüyoruz. Yani bir protein bile doğada oluşması imkansızken hücrenin içerisinde bakın gördüğünüz gibi her biri ayrı birer proteinden oluşan hücre yollarının inşasını görüyoruz. Bu her bir protein için özel bir ortam gerekiyor. Ve çok hızlı üretilmesi gerekiyor. Çünkü zaten bir proteinin maksimum ömrü 2 gün hücrede. Doğada zaten oluşması imkansızsa ve hücrenin içerisinde her an hali hazırda 10 milyar tane protein varsa, kullanılıyorsa, mesela burada ne görüyoruz biliyor musun? Burada üretilmiş bir proteinin taşındığını görüyoruz. Neyle? Yine bir protein yardımıyla. Aynen yürüyor gibi. Neyin üzerinde? Mikrotübül denen, yine proteinden yapılı yapılar üzerinde. Sanki bir motoru varmış gibi enerjisini almış ve yürüyor görünümünde hücrenin içerisinde bir protein başka proteini taşıyor. Proteinin üzerinde.
Evet. Yani bu, tek bir proteinin sentezi evet. bile zaten çok büyük bir mucize.
Şimdi ise yine proteinlerden yapılmış dünyanın en küçük enerji santrali. Bakın mitokondrinin içerisinde onun zarlarında yine angstrom boyutlarına yakın. Yani milimetrenin milyonda bir boyutuna yakın.
Var. Proteinler öyle nano makine her biri. Yani bir amaca hizmet ediyorlar. Bildiğimiz protein tozu değil yani. Öyle sabit duran bir şey değil.
Evet, basit şu an
bir görüyoruz. Şey değil. Çalışan değil makineler.
Dışarıdan elektronları alıyor. Hücrenin içerisinde, atomun içerisinde hacim hesaplanamayan elektronları kullanıp, hidrojen iyonlarını kullanıp onu enerjiye çevirebiliyor.
Evet. Nasıl öyle bir şey, arabanın bir Ferrari'nin motorunu görünce bak nasıl yapmışlar diyorsak, proteini görünce de nasıl yapılmış deyip Allah'a tesbih etmemiz gerekiyor. Allah'a övmemiz gerekiyor.
İnşallah. Bir de DNA'da işte o kadar hocam bahsetti biraz önce. 3.2 milyar harften oluşan bir yapı DNA. Yani normalde biz herhangi bir yerde işte kendi ismimizi yazılı olarak görsek, ondan sonra yani birisi de kalkıp desek işte bu tesadüfen olmuştur. Burada işte mürekkep vardı biraz önce. Rüzgar bir esti, mürekkep buraya senin ismini yazmış dese, hani akli dengesinden şüphe edilir o kişinin. Ama DNA'da 5 harf yok. 3.2 milyar harf var. Ve DNA'nın pleiotropik etki denen bir mekanizması var. Nedir bu etki? DNA'nın bir harfi birden fazla bölgeyi kodluyor. Birden fazla bölgeyle ilgili protein kodlaması içeriyor. Yani mesela siz DNA'da en ufak bir değişiklik yaptığınız zaman işte tek bir harfi alıyorsunuz, bir bakıyorsunuz solunumla ilgili bir yapı etkileniyor. Görmeyle ilgili bir yapı da etkileniyor. Üremeyle ilgili bir yapı etkileniyor. Duymayla ilgili de aynı zamanda bir yapı etkilenebiliyor. Yani hani bu bulmacalar vardır. İşte yukarıdan aşağı sağdan sola bir de çapraz vardır mesela şu iki taraflı. Siz ortadaki harfi aldığınız zaman bir bakarsınız dört kelime birden zarar görür evet. bulmaca içerisinde. DNA'nın yapısı da aynen böyledir ve bu diyorlar ki pleiotropik etki.
Çok özelliği kontrol ediyor bir gen.
Evet bir gen birden fazla özelliği kontrol ediyor. Dolayısıyla üzerine yeni bir ekleme çıkarma mutasyon mekanizmasını bırakın akıllı bir müdahaleyle bile söz konusu değil.
Evet.
Yani biz mesela şu anda desek ki sivrisinekler mesela gece görüşü var sivrisineğin. Yani ısıyı algılayabiliyor. Mesela bizi sivrisinekler işte damarlarımızın olduğu yerleri daha kırmızı, diğer yerleri evet. daha işte turuncu gibi, işte atıyorum saçımızı soğuk olduğu için mavi. Bu tarz görüyor. Çünkü o işine onun yarıyor. O yarıyor. O tarz bir görüş yarıyor. Biz şimdi desek ki biz yeni bir tane daha göz DNA'mıza işleyeceğiz. İşte o da burada olacak. Fakat o buradaki gözler gibi görmeyecek. Ne yapacak? Isıyı algılayacak. Sivrisinek gibi. Bir bakacak mesela buradaki gözüyle. Ortamda neresi sıcak? İşte mesela bilgisayara bir bakacak. Bilgisayarı kıpkırmızı görecek. Masaya bir bakacak, mavi görecek soğuk olduğu için. Ondan sonra halıya bakacak, işte turuncu görecek vesaire. Böyle bir göz mesela oluşturmaya kalktığımızı farz edelim. DNA'ya böyle bir şey ekleyemiyoruz. Yani DNA'ya hatta biz soruyoruz yani bir saniye bir işte üzerinde bir oynama yapalım falan diyoruz. DNA diyor ki yani ben öyle bir şeye izin vermiyorum. Tabii. Nereden çıkar?
Bak mesela bu soruyu soruyorlar. Bak soralım, videoyu gösterelim. Darwin diyor ki ya da şimdi bize diyor evrimcilerin iddia ettiği gibi türün değişerek başka bir türe gitme yolunda türe faydalı bir özellik katacak bir tane mutasyon örneği verir misiniz diyor ki iddia edilen şey zaten doğru olmuş olsa bir tür başka bir türe dönüşecek kadar mutasyon olmuş olsa arada binlerce milyonlarca biz mutasyon olmasını bekleriz.
Evet.
Ve buna ait mutantlara ait fosillerin olmasını bekleriz. Richard Dawkins dünyada en çok evrimi savunan en büyük başları o. Şimdi ona bu soruyu soruyorlar. Madem siz iddia ediyorsunuz evrimi diyorlar, bir tür başka bir türe mutasyonlarla değişti diyorsunuz. O zaman bize bir tane, bir tane mutasyon örneği verir misiniz diyor. Şimdi cevabını dinliyoruz Richard Dawkins'in.
Baştan alalım ama.
Neyse. 17 cevap... saniye havaya bakıyor.
Bu bir cevap zaten. Sonra en sonunda kamerayı durdurun diyor. Stop
en sonunda diyor ki düşünürken beni çekmezseniz memnun olurum diyor.
Şimdi o düşünme hiç bitmiyor 150 yıldır. Bu zaten teori. Teori değil de hipotez paçavrası diyor zaten Darwin. Teorinin sahibi Darwin zaten tabii. Ortaya çıktı attığında zaten. Her yönüyle, bilimin her yönüyle ortadan tamamen kaldırılmış bir safsata evrim. Çünkü ne biyolojik açıdan, ne felsefik açıdan, ne mimari, mekanik, mühendislik, fizik açısından, kısacası bilimin bütün dalları tarafından artık geçersizliği ortaya koyulmuş bir aldatmaca evrim. Çünkü hiçbir dayanağı yok. Ama mucizevi bir şekilde son 150 yıldır bu hipotez paçavrası evet. Savunulur hale geldi. Birçok dayanak bulunmaya çalışıldı. Bunun üzerinde birçok sahte fosiller ortaya atıldı. Ve bu fosillerin doğru olduğu söylenip daha sonra yanlışlıkları her seferinde ortaya çıktı. İnşallah hocamız yaratılış atlasını ortaya koydu. Bütün dünyaya gönderdi, evet. Yazdı. 12 cilde kadar inşallah olacak. Bütün dünyada okumayan evrimci kalmadı yaratılış atlasını. Halktan, ünlülerden birçok insan bunu okudu. Ve sonucunda gördü ki gözleriyle canlılar hiçbir zaman değişmemiş. Bunu da evrimi ispat etmek için çalışan evrimcilerin ortaya çıkarttığı 350 milyonun üzerindeki fosiller bize gösterdi.
Evet.
Yani mesela, Allah onların yaptığı düzeni yine kendi şekilleriyle, istedikleri bilimle bozmuş oldu inşallah.
Şimdi tabii 13 ciltlik bir serinin evet. 3. cildi. Mesela burada uçan bir balık fosili var. Yanında da şöyle göstereyim. 7 kilo ağırlığında olduğu için kilomuz maşallah. Burada bir uçan balık resmi var. 95 milyon yıl önceki bir balığın fosiline ait bir fotoğraf bu. 95 milyon yıl önce neyse bugünkü halini de burada fotoğrafta görüyorsunuz. Tıpatıp aynısı. Hiçbir bunu değişikliğe uğramamış.
Abi. Uçması gerekiyor.
Değişime uğramamış. Evrime uğramamış. Ama evrimciler mesela şöyle bir şey, yani hikaye uydurmakta üstlerine olmadığı için mesela şu anda canlı örneği bulunmasaydı belki de diyeceklerdi ki işte kuşların atası bu diyeceklerdi.
Balıkla kuş arası.
Buna hiç şüpheniz olmasın. Yani bugün soyu tükenmiş olsaydı, evet. Uçan balıklar olmasaydı öyle diyeceklerdi.
Evet.
Ya da başka bir örnek bakalım mesela. Yani böyle 350 milyona yakın örnek olduğu için burada da bir zargana.
Ama hangi birine baksak aynı gerçeği görüyoruz. Evet. Hiç değişim zargana. Olmadığına.
Bakın kaç? Yine 95 milyon yıllık fosil örnekleri var. Burada da yakından çekilmiş başka çok daha detaylı fotoğrafları var. Zargana balığı 95 milyon yıl önce neyse bugün de tıpatıp aynısı. Hiçbir değişim yok, dönüşüm yok. Ne demek bu? Evrim yok demek.
Bu kadar, evet.
Ve zargana 95 milyon yıl önce bir anda tam eksiksiz, kusursuz haliyle ortaya çıkmış mı? Evet çıkmış. Bu ne demek? Yaratılış demek.
Evet.
Bir şey ilkelden gelişmişe doğru evrimcilerin iddiası o ya. Değil de bir anda ortaya çıkıyorsa zaten doğaüstü yaratılış gerçeğini kabul etmemiz gerekir diye söylüyor Douglas Putuyma.
Evet. Ve öyle olduğunu görüyoruz. Kambriyen devrimi var mesela.
Evet.
Çok kısa bir süre içerisinde, jeolojik tarihe nazaran çok kısa bir süre içerisinde yüze yakın canlı flümü bir anda
50'ye yakın. 50.
Sonradan yüze yakın olduğunu buldular. İlk başta 50 olarak tespit ettiler. Zaman ilerledikçe yüze yakın canlı flümünün Kambriyan devrinde bir anda ortaya çıktığını buldular.
Evet.
Yani şu andaki flüm sayısı 35. Yani evrimcilerin iddiasına göre bunun 1 flüm, 2 flüm, 3 flüm, 5 flüm, 10 flüm diye katmanlarda ilerliyor olması gerekirdi. Biz bir bakıyoruz, 100'e yakını bir anda çıkıyor, sonra milyonlarca senede 35'e düşüyor. E demek ki burada Allah'ın ayeti bildirdiği gibi bir anda kusursuzca var edendir.
Evet. Ayetini yani değil mi? O zaman azdan çoğa doğru şekillenen biz bir klasik iddia ve evrim ağacı görmüyoruz. Tam tersine
çoktan
aza doğru. Ve zaten kompleks başlıyor. Zaten en mükemmel ve kompleks canlılık demek zaten kompleks demek. Zaten kompleks ve çok halde başlayıp günümüzde soyları tükene tükene. Sayısı azala gelmiş vaziyette.
Şimdi evcilerin iddiası o ilk başta şu çarpı işaretini kaldırabiliyor muyuz? Evet. İddiasına göre ilk başta bir tesadüfen işte çamurun içinde oluşan bir hücre. Hücre tesadüfen oluşabilir mi? Oluşamayacağı apaçık bir gerçek biyoloji bunu ortaya koyuyor. Daha sonra ne oluyor? Farklı türlere dönüşüyor evrim hikayesine, evrim masalına göre. Ve tür sayısı gittikçe artıyor. Ne kadar zaman içinde? Milyonlarca yıl içinde, yüz milyonlarca yıl içinde ve milyarlarca yıl içinde ne oluyor? Bugün gördüğümüz işte bu çeşitlilik işte evrim sürecinin sonucudur diye Darwin böyle bir iddiada bulunmuştu. Ama bakıyoruz öyle değil. Şimdi tekrar görelim. Mevcut paleontolojinin verileri bunun aksine evrim ağacının tamamen ters olduğunu gösteriyor. Evet. Başta ilk anda Allah'ın dilemesiyle tabii ki yüze yakın filum bir anda ortaya çıkıyor. Filum şu demek, canlı türlerini siz vücut planlarına göre sınıflıyorsunuz. Ve bu yüze yakın filum şöyle ifade ediliyor.
Şekle göre. Yani.
Bunlar birbirlerinden apayrı. Biz bu yüzden bunları ayrı ayrı sınıflıyoruz diyorlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Birbirlerine de benzemiyorlar. Yani benzerlik de yok aralarında. Birbirlerinden tamamen apayrılar. Bir anda ortaya çıkıyorlar. Bunların içinde işte deniz canlılarının tümü var. Balıklarda dahil olmak üzere. Bunların solungaçları var. Gözleri var. Gözleri ama bugünkü canlılardan çok daha ileri görme yeteneğine sahip gözlerle ortaya çıkıyorlar hatta. İlkel diye bir şey söz konusu değildi burada. Sindirim sistemleri var, dolaşım sistemleri var. Çıkıyorlar 100'e yakın farklı film ve bugün filmlerin sayısı yaklaşık 30. Azalmış durumda. Yani canlı türü sayısı artmıyor, aksine azalıyor. Ya hesaplamalara göre bugün 1.2 milyon canlı türü şu anda yeryüzünde yaşadığı hesaplanmış durumda. Tarihe bakıldığında paleontolojik veriler, fosiller incelendiğinde yaklaşık 100 milyon kadar canlı türünün yaşamış olduğu ve %98.5'inin soyunun tükendiği bugün hesaplanmış durumda. Yani canlı türleri zaman içinde evrim süreciyle çeşitlenerek artmıyor, aksine azalıyor. Canlı türleri soyu tükeniyor çünkü.
Evrimciler ne yapıyor? Bunları görmelerine rağmen mesela bir bakıyorlar ilk hücre kendi kendine olmuyor. Canlı türleri yeryüzünde bir anda var olmuş.
Eksiksiz kusursuz halleri bir anda Allah'ın yaratmasıyla çıkıyor.
Hiçbir tür başka bir türe dönüşemiyor. Peki evrimciler ne yapıyorlar? Kendi pagan dinlerine olan o yobazca bağlılıklarından dolayı bu gerçekleri görmezden geliyorlar. Mutasyon faydalı değil mi? Faydalı diyorlar. İşte bir tür başka türe dönüşemiyor mu? Dönüşür diyorlar. Niye dönüşmesin diyorlar. Ondan sonra canlılar mesela çok net bir şekilde gördük. Bunu inkar eden evrimci diyor. Kendileri zaten diyorlar. Kambriyan patlaması diyorlar buna. Bir anda ortaya çıktığı için canlılar kendileri koymuşlar. Biz koymadık bu arada. Kambriyan patlaması diyorlar. Bu kadar canlı türünün bir arada ortaya çıkması. Hatta soruyorlar. Diyor ki bunu araştıran kişilerden bir tanesi. Kazı yaptığımda müzik seti bulsaydım o devre ait daha fazla şaşırmazdım diyor. Çünkü müzik setinden çok daha gelişmiş bir canlı onların hiç beklemediği bir devirde yaşamış.
Evet.
Onların hiç tahmin etmediği bir devirde yaşamış. Dolayısıyla kendi söylediklerine rağmen ve bilime rağmen halen daha evrim safsatasını sürdürmeye devam ediyorlar bir kısım kişiler.
Bakın yine Richard Dawkins, İngiltere'deki işte evrim teorisinin en önde gelen savunucularından diyor ki işte bu büyük patlama, Kambriyan patlaması ifadesi bizim ifademiz değil. Paleontolojide kullanılan bir terim. Diyor ki Kambriyan katmanları başlıca omurgasız gruplarını bulduğumuz en eski katmanlardır. Bunlar ilk olarak ortaya çıktıkları halleriyle oldukça evrimleşmiş bir şekildeler. Sanki hiçbir evrim tarihine sahip olmadan o halde orada meydana gelmiş gibiler. Diyor ki herhangi bir evrim sürecine sahip değiller. Evrim tarihleri olmadan
bir anda ortaya çıkıyorlar diyor.
Evet.
Yani yaratılışı evet, kabul yani etmiş olmuş oluyor.
Cümledeki sanki şeyini çıkaracağız o zaman. Öyle okuyacağız. Evet. Şöyle, hiçbir evrim tarihine sahne olmadan o an o orada var olmuş gibi de, evet. Gibi, var olmuşlardı.
Evet. Ve bu tablonun karşılaştırması da zaten apaçık bunu ortaya koyuyor, gösteriyor. Bu patlama diye tabir edilen işte bütün o filmlerin bir anda ortaya çıkması Allah'ın kusursuz ve her şeye hakim olan yegane güç sahibi olarak bir anda yaratması anlamına gelmiş oluyor.
Sonucu Allah, bilimsel ve gözlemle evet, edebilir.
Allah ol demesiyle bakın yani bir anda ortaya çıkması ne demek? Dolaşım sistemi var. Kalbi atıyor. Sindirim sistemi var. Solungaçları var. O suyun içinde oksijeni algılamak için bekliyor mu milyonlarca yıl sene içinde adapte olmak için? Böyle bir şey yok. Hikaye bu. Masal kısmı. Bir anda Allah'ın ol demesiyle ancak canlılık şey yapabilir. Ortaya çıkabilir ve böylece meydana gelmiş zaten.
Ve zaten başlangıcı böyle çok büyük şahane bir şekilde ortaya çıkıyor. Çünkü zaten olabilecek en kompleks canlılar o yani ilk başlangıçta var oluyorlar. İlkellik diye bir konu zaten yok. Yani o evrimcilerin atmış oldukları bir
umdukları öyle olmasını istiyorlar.
İddia.
Ama her zaman hiçbir zaman öyle olmuyor.
Umuyorlar ama öyle olmadığını görüyoruz. Mesela kambriyan patlaması denen yani onun öncesinde çok hücreli işte deniz anası gibi böyle bir iki tane türün yaşadığı haricinde başka hiçbir canlının omurgalı, kabuklu ve fonksiyonel organlar sistemine sahip hiçbir canlı yokken bunların 50 filmunun birden aniden ortaya çıktığı bir çağ kambriyan dönemi. Şimdi bakın onun en önemli fosili bu. Trilobit. Çok ünlü bir fosildir bu. Tam 540 milyon yaşında bir fosil bu. Bu fosilin özellikle gözlerine bakıyorlar. Çünkü gözleri de fosilleşecek şekilde kalsit mineralinden yapılmış. Sert bir mineralden.
Ve ilk canlı ama gözü var.
Gözü yani var görebiliyoruz. Bakıyoruz
bir tane mi gözü var, iki tane mi gözü var yoksa 10 tane mi? Hayır. Tamı tamına evet. Kaç tane gözü var?
8 bin civarında olması lazım.
Kimi türünde onu slide'da gösteririz. Kimi evet. Türünde 30, kimi türünde ise 3000 tane farklı gözünün evet. Olduğu gösteriliyor. Aynı yani günümüzdeki
3000 tane lens sayıyor mesela bilim evet. Adamı.
Bak onu gösterelim. Şimdi
bizim gözümüzde 2 tane gözümüz var. 2 tane evet. Lensimiz varken daha ilk canlının, kambriyan ilk canlının 3000 tane gözü var.
Şimdi bizim gözümüzde o zaman şeyi karşılaştıralım. Trilobit'in gözünü karşılaştıralım. Şimdi bizim gözümüzde bir tane dediğimiz gibi fakat trilobit'in gözünde kimi türünde 300, kimi türünde 3000 tane mercek ve lens çift katmanlı ama suyun altında görmesi için
çift
en ideal yapı.
Sahip. Evet.
Evet. En ideal su altında görüş sistemine sahip. Daha sonra mesela insan gözü zaten insan gözünün muadili bir kamera yok şu an. İnsan gözünün becerisine sahip olan. Çünkü bir insan gözü İkisi birden, bir tanesi 90 derece, ikisi birden 120 derece görüş açısına sahip 650 megapiksel görüntüyü seçebilen ve anında zoom yapan. Yani baktığın yere anında zoom yapabilen muazzam bir teknoloji var insan gözünde. Trilobit'inkine baktığımız zaman 3000 tane mercek su altında çift katmanlı megapikseli artık kaç olduğu hesaplanamamış vaziyette ve olağanüstü güzel ve detaylı şekilde görüntü yakalayabiliyor.
Ve suyun
parmak altında, kadar bir canlı.
Suyun altındaki işte objeleri avını görebilmesi için çift lens sistemine sahip olması gerekiyor. Her iki lens birbirleriyle hareket ederek değişen indis deniyor buna. İndeksini değiştirerek mükemmel bir netlik bir sağlıyor. Ne yaparak? Dışarıdan gelen fotonların retinanın üzerine düşmesini sağlayarak. Yani böylesine mükemmel bir görüş.
Evet.
Bugünkü en gelişmiş görme sistemlerinden daha gelişmiş haliyle daha tarihin başında var.
Şu an o potansiyelde bir canlı yok herhalde.
Böceklerde yok. Görebiliyoruz petek göz yapısı. Mesela Yusufçuk'ta var 30 bin tane mercek.
Yok evet var. Evet. Birkaç hayvanda var ama bu kadar fazla evet. Yok herhalde.
Evet. Evet.
Çift lens sistemi değil. Buradaki gördüğümüz bizim petek göz sistemine sahip işte şeyler var.
Mantis kardeşinde var.
Böyle evet çeşitli. Sivrisinek'te var. Arılarda var peteksi göz sistemi. Ama onlarda hep tek lens sistemi var. Her bir peteğin içinde tek lens varken trilobite bakıyoruz. Çift lens sistemi. Daha ötesi, daha gelişmişi var.
Demek ki mesela ilk bakteriye bakıyoruz. İnsanın yapamadığını yapıyor. İlk işte büyük bir canlıya bakıyoruz. Yaratılmış yeryüzündeki. İnsandan çok daha üstün bir görme sistemi var. Dolayısıyla evrimcilerin o olmasını arzuyla istedikleri gibi canlılar ilkelden gelişmişe doğru değil. Her canlı neye ihtiyacı varsa o şekilde yaratılıyor inşallah.
Bir de trilobitin gözü sert. Yani mercekler insan gözü gibi zayıf biyolojik hücre yapısında değil.
Elastik değil.
Evet elastik böyle içi jöle dolu gibi değil. tamamen sert kalsit isimli bir kayaç türünden ima edilmiş durumda.
Kristallerden
zaten oluşma. Evet. Kalsit kristalleri, bugünkü kamera teknolojisine gelen insanlar zaten onu söylüyor. En güzel açıyı kalsit minerallerinden yapılmış olan saydam, cam gibi düşünebiliriz belki ama daha da serti olan minerallerle yapıldığı zaman mercekler çok daha güzel bir görme açısına sahip oluyorsunuz diyor. Bu bir şeye daha sebep oluyor. Şimdi trilobitin çok teknolojik ve çok sağlam ve sert bir göz sistemi var. Aynı zamanda da Allah'ın kurduğu bir düzeni gösteriyor bize.
En mükemmel halde.
İlk canlı ve sert mineralden olduğu için fosilleşebiliyor. Normalde yumuşak bir gözün fosilleşmesi olasılık dahilinde değil.
Evet.
Ama bu sert olduğu için fosilleşip ve ayrıntısıyla sayılabiliyor mesela. Saymış adam 3000 tane ayrı merceği sayabiliyor. Ekranda da mesela görüyoruz. Çok ayrıntılı.
Allah Allah.
Çok detaylı bir şekilde gösterebiliyor. Bu Allah'ın evrimciler için kurduğu bir düzen inşallah. Bunu görünce zaten sadece trilobitin bir tane resmi, bir gözünün resmi zaten evet. Teori olduğu
şimdi
gibi ortadan kaldırıyor.
Şimdi evrimciler de aslında farkında. Richard Dawkins de başta olmak üzere işte ne kadar evrimci olarak kendini tanıtan bilim adamı varsa hepsi de evrim teorisinin bir gerçek olmadığını farkında. Bakın ünlü İngiliz zoolog ve evrimci olarak bilinen Watson var. Kendisi hayvan bilimiyle uğraşıyor. Diyor ki evrim teorisinin yaygın kabul gören bir teori olmasının nedeni, yaygın olarak kabul gördüğünü iddia ediyorlar ya, bunun nedeni bu teoriyi ispatlayacak yeterli delilin var olması değil. Yeterli deliller yok diyor. Ancak diğer alternatifin yani doğaüstü yaratılışın tümüyle kabul edilemez olmasıdır. Diyor ki ben diyor evrim teorisini bunu ortaya koyacak benim ispatlı deliller yok. Biliyorum ben de bunun farkındayım ama diyor bunu şundan dolayı savuna geliyorum hala diyor evrim teorisini. O da şu doğaüstü yaratılışı kabul etmiyorum o yüzden ben diyor. Yani evrim yani ben diyor Allah'ın varlığını kabul etmemek adına evrim teorisini savunmaya devam ediyorum. Diyor.
Bilime savaş açıyorum.
Bilime, bir deneye, bir gözleme ve işte bilimsel kanıtlara aykırı olmasına rağmen gidip hala evrim teorisine şey yapabiliyor, savunmaya devam edebiliyor bu kişi.
Projemiz
ve bunun gibiler. Bunun temelinde ne var? İdeoloji var yalnızca. Evrim teorisini savunmanın temelinde.
İnşallah.
Tamamen ideoloji var. Hiçbir şekilde bilimin kendisi yok. Çünkü bilim açık bir şekilde, bak genetik, DNA'nın varlığı zaten yaratılış ortaya koyuyor. Tesadüfün olmadığını, bilgiye göre üretim olduğunu gösteriyor. Burada tesadüf, kaza var mı burada? Yok. İki araba çarpışıyor ama iki araba nasıl çarpışacağının senaryosu var bir kenarda. O zaman bu tesadüf müdür? Kaza var mı burada? Yok. O senaryoya göre çizilmiş bir mizansen var burada değil mi? Bir protein nasıl üreteceğin bilgisi var DNA'da. Bu ne demektir? Tesadüf yok demektir. İşte hangi protein ne zaman, nerede, nasıl üretileceği, hangi hücrenin nerede nasıl davranacağı, her şeyi bilen sonsuz güç sahibi bir yaratıcı. Doğaüstü, metafizik güç sahibi, yüce yaratıcı. Biz buna Allah diyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Allah yaratıyor ve bu şekilde varlar. İnşallah. Bilim bize biyoloji alanında bunu gösteriyor. Moleküler biyolojide, biyokimyada, fosil bilimin paleontolojide, jeolojide, her yerde, her alanda bize apaçık bir şekilde Allah bize varlığını ispatlıyor.
İnşallah. Gösteriyor inşallah.
Programın sonuna geldik. Saat 10'da hocamız Sayın Adnan Oktar canlı yayında olacak inşallah. Yarın saat 5'te de inşallah biz burada olacağız. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.